Farklı Düşün Podcast'inin 73. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, bu hafta yine bir konuğumuz var. Fatih Kadir Akın. Daha önce konuk almıştık Fatih'i bir bölümde. Tekrardan konuk oldu. Hoş geldin Fatih.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Biz zaten tanıştığımız için, akraba olduğumuzdan dolayı.
Aynen.
Böyle bir samimiyetimiz var. Ama bugün daha çok senin soracağın sorular var. Bir Twitter'da şey yapmıştın zaten. Tweet atmıştın. Oradan sorular gelmişti. Bugün birazcık daha girişimcilik odaklı konuşacağız. Fatih'in sattığı iki tane mikro girişimi desem normal girişim. Normal girişim,
mikro girişim denir bence ya, tabii.
Mikro girişimi var, exit'i var. Ki bu aralarda biliyorsunuz mikro startup, mikro exit bunlar.
Mikro SaaS.
Mikro SaaS bunlar çok nasıl diyeyim, trend kelimeler. Biraz onlar üzerine de konuşuruz. Nasıl kurdu, nasıl oldu, nasıl gelişti olaylar. Herkese herhalde bir güzel bir hikaye olur diye düşünüyorum. O zaman top sende Mert.
Öncelikle şeyden de gene ben önceki bölümden bahsedeyim. Biz mekanik klavyeleri konuşmuştuk.
Aynen.
Fatih Kadir Akın'da.
Evet. Şimdi evet.
Hani Seyfettin diyor biz. Yani kendileri akraba da Fatih Kadir Akın'la benim de herhalde bir 10 yıllık falan bir geçmişim vardı.
Tabii canım.
Birlikte çalışmışlığımız da var.
Tabii tabii.
Onun sayesinde aslında ben bir nevi sektörü hatırladım.
Benim sayem yani çok... demeyelim de. Etkim olmuştur.
Oldu abi. Ya direkt ben şey bahsedeyim, o kısa anımı da böyle Twitter'dan sormuştum sana. Abi nerede staj yapayım diye. Protel gel buraya yap demiştim. Ben de hakikaten orada başlamıştım ve Ruby'yi orada öğrenmiştim.
Doğru.
Hani orada Ruby'yi öğrenip oradaki ekosistemden işte aşkından Serdar abiden falan böyle Shopify diye bir şirket var, hani herkesin hayali Ruby yazıyorlar falan diye duyup günün yıllar sonra hani tekrar Shopify'da çalışıyor olmak, yani böyle noktaları birleştirmek, böyle geriye bakıp düşününce muazzam.
Acaba şeyi merak ediyorum. O gün mesela sen bana mesaj atmasaydın ve Protel değil de başka bir şirkete girseydin, paralel evrende şu anda ikinci bir Mert acaba nerede çalışıyor?
Aynen abi, kesinlikle. Ben işte bu tarz şeylere bayılıyorum yani. Çok basit bir şey gibi gözüküyor değil mi? Yani Twitter'dan bir tane mesaj atmak bütün hayatını değiştiriyor aslında bir insanın. Hani bu nedenle de ben açıkçası ya böyle hayatıma pozitif etkisi olan insanlarla uzun süre arkadaşlığını devam ettirmeyi çok seviyorum. Böyle tekrar tekrar konuşmak, onlardan tekrar tekrar yeni şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden de dedim ki Fatih'i tekrardan konuk alalım. Bu mikro girişimcilik konusunu konuşalım dedim. İki girişimi oldu Fatih'in. Bir tanesi StickerNet. Evet. Bu site üzerinden sticker satıyordu. Daha çok böyle bilgisayarların üzerine yapıştırmak için. İkinci girişimi de aslında bu Wordle denilen bir oyun vardı. Çok basit bir geliştirici tarafından geliştirmiş. Çok basit bir oyun. Onların detaylarına gireceğiz. Sticker'ın tam olarak ne yapıyordu, Wordle tam olarak nedir diye. Bu ikisinde de exit etti. Yani bu işleri başka şirketlere sattı, parasını aldı ve o işlerden elini ayağını çekti mi diyeyim artık. Yani uğraşmıyor çok fazla. Bunların bu hikayesini dinleyeceğiz. StickerNet aslında çok eski bir şirket abi. Ben yani bilmiyorum.
Sen ne zaman girdin şeye? 2016'da mı girdin?
2016'da girmiştim ben Protel'e.
Tamam. Demek senin girmenle denk aslında. StickerNet senin sektörle olarak yaşıtın yani diyebiliriz.
Aynen. Şimdi abi sen öncelikle bize ondan bahset. Ben böyle kuruluş hikayesinden bu satış hikayesine doğru bir timeline yapmak istiyorum.
Tamam.
Yani sen ilk başta ne oldu da ya böyle bir açık var, ben bu işe gireyim dedin.
Okey, şöyle anlatayım. Biliyorsun eskiden biz konferanslar düzenliyorduk. Ben organizatör tarafımda, hatta Seyfettin aynı şekilde organizatör bir insan. Organizasyonların, yani yazılımcı organizasyonların en büyük swaglerinden birisi biliyorsun ki sticker. Her tarafta sticker ihtiyacımız var. Yani işte... bilgisayarlarımız arkasında vardı daha doğrusu. Şu anda o kadar popüler olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar artık MacBook'ların arkasına sticker yapıştırası gelmiyor. Benim gördüğüm. Çünkü MacBook'lar çok pahalı olduğu için. Son dönemde böyle bir izlenimim var bu arada. Neyse sticker... Biz sipariş ediyorduk bu arada. Uğur abiyi tanıyorsun, Uğur Özilmazeli. Vigo ile beraber konferans düzenlediğimiz zamanlarda falan da bu 2014-2013'te. Biz yurt dışından sipariş veriyorduk. Ya da yurt içinde matbaalardan sipariş veriyorduk. Yani yurt dışından sticker mühürden siparişi, o zaman dolar çok düşüktü yani. Hani 2 lira, 1.92 lira falan da, hani en fazla yani 2-3 lira arası falandı. Hani sipariş verilebiliyordu yurt dışından. Ama yine de pahalıya geliyordu bizim için o zamanlar. ve uzun sürüyordu, gümrüğe takılıyordu. Böyle dertleri vardı. Sticker Mule da çok büyük bir şirketti. Hala da öyle. Yani hatta dünyanın en büyük firmaların çoğu Sticker Mule'ü kullanıyorlar. Hani bugün bu bildiğimiz o Fang dediğimiz bütün şirketler aslında sticker üretimlerinde Sticker Mule'ü kullanıyorlar. Biz de orayı kullanıyorduk ve çok gerçekten çok kaliteli ürün basıyorlardı. Sonra biz biraz matbaaları da işi vermeye başladık. Türkiye'deki matbaalar. Ama Türkiye'deki matbaalarda şöyle bir sorun var. Mesela gidiyorsun matbaaya, diyorsun ki ya ben sticker bastıracağım. Diyor ki yuvarlak mı kare mi yoksa özel kesim mi diyor. Yani özel kesim mi dedi. İşte çevresinden özellikle şey yapılacak mı? Kesilecek mi? Şimdi matbaaların çalışma şekli şöyle. Gidiyorlar, ona göre bir makas ayarlıyorlar. Hazırlıyorlar. Yani bildiğin gerçekten bir çelik bir makas. Fiziksel bir makas. Nasıl diyeyim, makas diyorlar bunlar. Bir kurabiye kalıbı var ya. Kurabiye kalıplarını biliyorsun değil mi?
Kalıp. Çok güzel örnek.
Evet evet. Onun gibi bir şey hazırlıyorlar, tamam mı, o sticker için. Ondan bir sürü hazırlıyorlar ve onu bir makineye bağlıyorlar. Makine böyle saniyede 1000 tane falan atıyorum. Sallıyorum ben. 1000 tane değil mi? İşte 100 tane, 200 tane falan tak tak tak basıyor. Çok büyük bir makinede basıyorlar. Dolayısıyla bu çok maliyetli bir işlem matbaa için. Yani matbaa onu hazırlayacak, edecek. Dolayısıyla sen şöyle diyemiyorsun. Ya bizim küçük bir meetup'ımız var. 50 tane bana sticker basar mısın dediğin zaman adam diyor ki ben bundan sana en az diyor mesela 2000 tane basarım diyor. Çünkü onun hani hazırlama maliyetini kompanse edebilmesi lazım. Böyle olunca kimseye biz bastıramıyorduk. Hazır yuvarlak, kendi zaten hazır elinde olan kalıplar var, işte yuvarlak olur, kare olur. Bunlar hazır kalıpları var. Bunları bastırırsak bastırabiliyorduk. Onun haricinde bastıramıyorduk. Bunun dışında sıkıntı kalitesi, kağıt kalitesi çok düşük. Yani normal kağıda basıyorlardı. Böyle çok dandik bir kağıt. Ondan sonra hani siliniyor, ediyor vesaire. Böyle sorunları vardı şeylerin. Ürünlerin. Evet, yani bunlar çok problem yaratıyorlardı. Biz de işte biraz matbaalara yapmaya başlayınca dedik ki lan şey yapamıyoruz. Yani bunlar çok kalitesiz, çok kötü. Sonra ben bir tane şey makinesi gördüm. Kesim makinesi. Bu plotter'lar var ya aslında, plotter dediğimiz alet, bir tane printer gibi bir cihaz. Üzerinde bir tane bıçak var. Bir tane o bıçak X ve Y, yani bir tane silindir var, bir tane yani X ekseninde giden bir tane bıçak var. O bıçağın altında bir tane silindir var. O silindirde kağıt, koyulan kağıdı Y ekseninde hareket ettirebiliyor. Böylece kağıdın her tarafına gezebilen bir bıçak. Bilgisayardan bunu veriyorsun. Diyorsun ki şu çıktıyı al, bunu kes diyorsun. Cihazda gidip onun üzerindeki markerların pozisyonlarını okuyup gidip üzerinden senin belirlediğin yerleri kesiyor. Ben böyle bir cihaz öğrendim, gördüm. Ve dedim ki aslında ben bunu, bu arada hiç bunu business olarak yapmak aklıma gelmedi ilk gördüğümde. Dedim ki ya ben, biz o zaman böyle etkinlikleri falan filan, böyle bir cihaz alsam kendim yapabilirim. Hani gidip matbaacılara dil dökmekle uğraşmam. Giderim bir tane makine alırım. Kendim kaç tane istiyorsam basarım diye bir fikirle çıktım ilk. Sonra tabii o fikir şeye dönüştü. Dedim ki lan ben bunu niye bir hizmete çevirmeyeyim ki? Tabii bu sırada aslında bunlar hep böyle düşünce aşamasındayken ben askere gittim. Bunlar askerdeyken aslında şeylerimdi. Sonra askerde şans eseri, yine şanslardan bir tanesi, bizim bir tane komutan vardı. Yani benim komutanım değil de bando bölümünün komutanıydı. O da bu tarz işlerle uğraşıyor. Böyle evde hobi olarak bir şeyler yapıyor falan filan. Böyle şey dedi işte, ya ben böyle Fatih şeyler... Bu arada yazılımla ilgilendiği için tanışıyoruz adamla. Ondan sonra dedi ki ya Fatih ben böyle bir şeyler yapıyorum falan filan dedi. Baktım yazıcısını gördüm. Yazıcısı böyle mürekkep doldurmalı. Epson bir yazıcı vardı falan. Aa dedim ne güzel bu yazıcı falanmış. Ondan sonra birazcık o yazıcıdan falan baktık ettik. Şey yaptı, gösterdi bana. Hoşuma gitti. Sonra askerden dönünce ben gittim. O zaman bu arada param çok fazla yok. Yani buna yatıracak kadar bir param yoktu. Ve kredi çekemiyordum. Askerden henüz döndüğüm için. Sonra kayınbiraderim, yani eşimin abisi, ne dedim ki bu makine böyle bir iş yapacağım. Bu makineleri alıp ortak olur musun? Bu arada hedefim de şey, hani 3-5 bir şey getirsin. Hedefim zaten, o kendisi muhasebeci bu arada. Hani zaten ben de çalışıyorum yazılımcı olarak. Dedim ki hani bu böyle bir şey iş. Hobi iş yani. Hani
side project.
Evet, side project. O da dedi ki olur, neden olmasın falan dedi. Sonra biz ortak olduk onunla. Yani birebir, yani yarı yarıya ortak olduk. O makinaları aldı.
Ben şurada bir araya gireyim. O makinaları aldı derken o askerdeki komutanın bahsettiği Epson makinayı mı aldı?
Evet, Epson makinayı aldı ve de kesiciyi aldı. Plotter'ı aldı. Ben Plotter'ı da almamıştım. Hı-hı. Yani bütün setup'ı o aldı. İlk setup'ı. İlk küçük setup'ımızı o aldı. Ondan sonra sonra Fırat Demirel'i tanıyorsunuzdur. Yazar ve Brazil'de. Eskiden yazardı. Şu an orada yazar değil. Fırat Demirel'le konuştuk falan filan. Ben böyle böyle bir işe gireceğim falan. Dedi ki süper dedi. Haberini yapalım bunu Webrazi'de falan dedi. Sonra Webrazi'de haberi çıktı bunun. Hatta haberin adı da, haberin başlığı da şu şekilde. StickerNet Türkiye'nin sticker mühlü olmak istiyor diye bir haber çıktı. Ondan
sonra. Bayağı iddialı.
Evet evet. Ondan sonra ama bu arada hani şey günün sonunda yani 6 sene sonunda sticker mühlü, Türkiye'nin sticker mühlü olmuş oldu falan gibi bir şey olabilir. Sonra böyle başladık biz. Sonra o haber yayıldıktan sonra, yayınlandığı gün inanılmaz bir sipariş aldık. Tabii ben öncesinde siteyi falan hazırlamıştım WordPress'te. Bu arada
StickerNet, aynen, ondan da biraz bahsedelim. Altyapısını nasıl kurdum?
İlk adı değildi. StickerNet ilk adı değildi. Ben copypaste.xyz almıştım. Copypaste.xyz yapacaktım. Sonra dedim ki ya bu domain çok şey oldu dedim. Anlaşılmıyor. Tamam mı? Değiştirdim adını. Sticker.net yaptım ama çift K koydum. Çünkü tek K'li olan pahalı olduğu için ve şey doluydu ve pahalıydı. Premium domain'di. Ben dedim ki çift K'li alayım, ne olacak ki? Sonra çift K'li aldım. Ve hatta insanlar şey yapmaya başladı ki ya çift K ne alaka? Hani böyle çok hacky gelmişti. Ama şöyle bir şey oldu zamanla. İnsanlar yani 2-3 sene sonra normal sticker'a da sticker demeye başlamışlardı. Hani bu böyle bir
Selpak gibi.
Selpak gibi olmaya başlamıştı Türkiye içinde. Ben onu fark ettim yani. Çünkü şey öyle o kadar çok böyle şey yapınca özellikle yazılımcılar arasında zaten yazılımcı olmayanlar etiket falan gibi kullanıyorlar. Neyse sonrasında StickerNet'i aldım ve ona göre bu arada logosunu falan filan kendim böyle 5 dakikada falan çizdim. Hatta şey fontu şey falan böyle. Apple'ın kendi base fontlarından birisi. İşte K'leri yakınlaştırdım birbirine ki hani o iki çift K şeyi biraz daha ortadan kalksın falan. Çok böyle hiçbir esprisi olmayan bir logo. Yani 5 dakikada falan çizdiğim bir logoydu. Sonra logo çalışmaya çalıştım ama hani hiç işe yaramadı yani. Hani o orijinali o şekilde kaldı. Neyse. Bu şekilde...
Altyapısı?
Altyapısını çok hızlı kurdum bu arada. Şöyle kurdum. Yani çok uzun süre WordPress kurdum. WooCommerce kurdum. WordPress'e bir tane sadece ekstra şey hook'u yazdım. WordPress'e hook yazabiliyorsunuz. Yani işte neredeyse hemen her event için ortada oluşan bir araya girebiliyorsunuz WordPress'te.
Bir örnek verebilir misin abi?
Yani mesela sepette 10 ürün yoksa sepeti onaylama gibi mesela sepet onay kısmına bir tane şey koydum, hook koydum. Çünkü bir tane ürün almasın yani. O zaman 50 kuruşa falan satıyordum bu arada sticker'ı ben ilk açtığımızda. Ve böyle şey yani kimse gidip 50 kuruşluk sticker siparişi vermesin diye bir tane hook yazdım araya. Dedim ki bir sipariş sepetinde en az işte 10 ürün olması gerekir. Oraya bir de mesaj yazdım işte şu kadar daha ürün ekleyin, sepetinizde bu kadar ürün var falan diye. Öyle bir hata mesajı koyduran bir hook yazdım. Sonra yayını aldım WooCommerce üzerinden. Easyco'dan şey aldım ve Easyco'nun ilk müşterilerinden olabilirim yani. Ondan sonra o zaman daha Easyco böyle çok
yeniydi. Easyco'da ödeme sistemi aslında.
Evet, Easyco ödeme sistemi. Ve Easyco ile böyle çok hızlı kalkmıştım. Hatta Easyco üzerinde bir sürü beta deneyini de benim yani StickerNet üzerinde yaptı. Biz çok yakın çalışıyorduk Easyco ile. Çünkü hani şey hem böyle bir aktif bir site ama çok da böyle hani ben bir developer'ım falan ya tanıyorlar içeride. Bazı
atlarsa çözebilirsin.
Bazı beta süreçlerinin de ben de dahil olmuştum yani bazı hiç kimseye gelmeyen özellikleri ben bizim site üzerinde kullanmışlardı. Bir de şey avantajı vardı. O zaman hiçbir ödeme altyapısının WooCommerce extension'ı yokken Easyco'nun vardı. Hatta PayU biliyorsun şu an Easyco ile birleştiler ama o zaman PayU ve Easyco rakiplerdi. Ve hatta PayU bana şey demişti. Sen niye EasyCo kullanıyorsun? Niye bizi kullanmıyorsun? Merak etmişti. Ben de dedim ki sizin bu WooCommerce extension'ınız var mı? Dediler ki yok. Dedim ki yani işte o yüzden.
Şeyi de sorayım abi, şimdi aslında hani insanların merak ettiği şey total maliyet. Şimdi benim anladığım kadarıyla senin kayınbirader makinalar aldı. O evet. Initial investment aslında makinaları.
Orada initial maliyet çok yüksek değildi o zaman. Hani o zaman, o zaman tabii şimdiki şu anki paraya göre çok düşük gelecek ama o zaman iyi bir paraydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam tabii web sitesini falan filan ben kurduğum için oralarda hiçbir ücret ödemedik. Yaklaşık makinalar sanırım, yani yanlış olmasın ama yaklaşık 4-5 bin liraya falan geliyordu. Hani
wow, süper.
Büyük bir para değildi. Küçük bir paraydı. Hmm. Ama sonradan tabii bunlar küçük makinalar. Yani bu arada marka vereyim, sıkıntı yok. Silhouette'in bir plotter'ı var. Silhouette Cameo. Epson'da yazıcı. Yani iki küçük cihazla başladık. Cameo küçük bir cihaz bu arada. Güzel bir cihaz. Cameo'nun üst brandi var. Yani public şey brandi, pardon. Ne derler ona? Pro brandi var. O da Graphtec. İki aynı markanın iki üst segmenti Graphtec. Alt segmenti Silhouette. Silhouette biraz daha böyle küçük hobi işleri için daha mantıklı ama biraz daha büyük iş istiyorsan Graphtec'e geçiyorsun. O hikayeyi de hemen hızlıca anlatırım. Neyse biz bu şekilde satışa başladık. İlk satışta çok yüksek bir satış geldi. Biz sabaha kadar paket yaptık falan filan böyle ilk gün.
Ben biraz daha böyle şeye, oraya tekrar giderim de ekonomisinden biraz bahsederim, şey tamam. Yapalım istiyorum. Sen makinaları aldın, okey, tamam. 4000 TL. Hosting hiçbir masrafı yoktur muhtemelen.
Hosting şöyle, falan DigitalOcean'la direkt şeyle, DigitalOcean'a bir WordPress kurarak.
One click.
Aynen, one click setup kurarak devam ettim. Hani.
Ondan sonra da WooCommerce.
Yani olabilecek. Aslında,
en basit. Sıfır maliyet neredeyse.
Evet, ben hem hani hem mental maliyet hem şey maliyeti düşük tutmaya çalıştım. Yani hı-hı. Çünkü oturup hadi ticaret sitesi yazalım da diyebilirdik. Yazmadım. Ya da hadi oturup bir şey yapalım şöyle. Hani ben olabildiğince kod yazmadan bunu nasıl ayağa kaldırırımın derdine düştüm çoğunlukla. Gerçekten de 6 sene boyunca da çok az kod yazarak devam etti yani.
Süper. Bir de kağıt masrafınız oldu sanırım. Ha, çünkü ben bunlardan bahsediyorum. Çünkü şeyi de anlaşılsın istiyorum abi. Hani biz bu masrafları konuşabiliyoruz çok basit bir şekilde. Çünkü işte evet, 2016 doğru. yılından bahsediyoruz. Hani o şey de anlaşılsın. Şimdi biz daha sonra şeyi de soracağım. Maliyetlerin nasıl değişti? Çünkü sen hı-hı. aslında kapatmayı düşünüyordun. Doğru. Oraya da geleceğiz. O yüzden hani bu, çünkü şeyden 50 kuruşa satıyorduk. Belki hani şeyi söyleyebilirsin. Hı-hı. Aslında sana maliyeti ne kadardı? Hani senti sentine.
Tamam. Kuruş, kuruş. Şöyle bu sırada şimdi biliyorsun yani işletmenin bir demirbaşları var. Bunlar demirbaş kısımları ise web sitesi. Ondan sonra makineler. Bunlar demirbaş. Bir de tabii bunların sarf giderleri var. Ne? Kağıt. Ondan sonra mürekkep. Yani sürekli yenilemen gereken, üzerine koyman gereken, sürekli biten malzemeler. Şimdi kağıtla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ben sticker mühlden aldığımız daha önce elimde olan bir sürü sticker'ı gidip kağıt, Topkapı'da kağıtçılar var, tamam mı? Matbaacılar sitesi diye bir yer var Topkapı'da. İstanbul'da olanlar bilir. Topkapı'da kağıtçılara gittik. Kayınbiraderimle. Dedim ki biz bu kağıttan istiyoruz. Adamlar bakıp diyor ki bu kağıttan bulamazsınız. yani adamın bu arada ne bileyim böyle bilmem kaç yüz metrekarelik böyle her tarafın kağıt olduğu, tamam mı? Bir bunlar orada, bu arada onlara kağıt demiyorlar. Folyo diyorlar. Öyle bir jargonları da var. İlk başta biz o jargonlara alışana kadar anlamamıştık. Biz kağıt diyoruz tabii. İşte biz sticker falan diyoruz. Ondan sonra folyo, işte gidiyoruz diyoruz ki bundan lazım. Biz diyor ki bunu bulamazsın, burada yok. Türkiye'de bulamazsın abi bunu falan filan diye böyle bize bir sürü feedback geliyor. Yani yok diyor, yani bulamazsın diyor, arama diyor. Bir de ne kadar alacaksın diyor. Kaç hani kaç ton alacaksın diyor bu arada ben. Hani kağıtçılar da matbaacılar gibi şeyle satıyorlar abi. Hani böyle abi bana 3 tane ver falan diyemiyorsun. Ya da abi bana şu kadar ver işte azıcık lazım falan diyemiyorsun. Adam diyor ki kaç ton alacaksın diyor, soruyor, tamam mı? Ya diyorum ki abi ne tonu, Allah'ını seversen ben ne yapacağım? Hani tonla kağıt falan almayacağım yani. Ben normal şey perakende kullanıcıyım. Toptan şey değilim. Onlar toptancılar. Gerçekten onlar gidip mesela büyük yerleri sattıkları için adamlar ton üzerinden konuşuyorlar. Sen de böyle hani adet bazlı falan konuşunca adam zaten seni kale almıyor. Müşteri olarak görmüyor yani. Neyse biz yaklaşık bu şeylerden, şimdi şöyle dertlerimiz var. Her kağıda, şimdi her folyoya daha doğrusu mürekkep baskı yapamıyorsun. Bazı kağıtlar mürekkep baskıya uygun, bazı kağıtlar mürekkep baskıya uygun değil. Çünkü onun üzerindeki o kağıdın yapısı, mürekkebi emen kağıt türleri var, folyo türleri var, mürekkebi ememeyen folyo türleri var. Tamam mı? Hani zaten ona göre satılır. Dışarıda mesela inkjete uygun falan diye ayrıyetten satılır. Şimdi bizim şöyle bir derdimiz vardı ilk başta. Şimdi biz dedik ya mürekkep baskı yapacağız. Bu arada mürekkep baskı lazer baskıya göre çok daha kaliteli. Yani mürekkep baskı olan bir üründe böyle dersin ki ne kadar net gözüküyor, ne kadar güzel, böyle kadife gibi bir dokusu var dersin, tamam mı, gördüğün zaman. Ama mürekkep baskıyı her kağıda yapamıyorsun. Mürekkep baskının kağıdı ayrı, özel oluyor. Dolayısıyla ona göre uygun kağıt da bulmak çok zor. Ve kaliteli olacak. Hani derdimiz de şey ya, hani hem mürekkep baskılı olsun, hem kaliteli olsun, hem böyle işte dışarıdaki şeylere dayanıklı olsun. Ne derler? Dış etmenlere, işte yağmura, çamura, işte suya falan dayanıklı olsun. Bu arada ilk başladığımızda bu kağıt araştırmasından önce biz fotoğraf kağıdı kullanıyorduk. Normal. Yani kağıt olan kağıt. Folyo değil. Folyoda şey var. Folyo plastik alaşımlı birazcık. Bir kağıt türü. Kağıt, diğeri kağıt, bildiğin hamur kağıt. Tamam, biz ilk başta hamur kağıtla başladık ve bunlar tabii şey oluyordu. Şikayet geliyordu işte. Ya ıslandı, kenarına su değdi, bozuldu. Çünkü kağıt olduğu için, hamur kağıt olduğu için, yani ağaçtan yapılan, hani kitap kağıdı gibi olan kağıtlardan olduğu için suya falan vesaire hemen dayanıksız oluyorlardı. Sonra biz bu folyo aramalarına girdik işte. Sticker mülün türündeki. İşte bu, en sonunda böyle yaklaşık herhalde 60 tane falan numune topladık. 60 farklı kağıt türü topladık. Bunların hepsini denedik. Hepsini denedik tek tek. Sonra oradan içlerinden beğen, yani gerçekten mürekkebi tutan, işte üzerine tırnağımla kazıdığım zaman çıkmayan, suya tuttuğum zaman suda mürekkebi akmayan bir tane ya da bir iki tane şey bulduk. Aday bulduk. O iki adaydan en canlı görüneni seçtik. Sonra bu arada hani insanlar bir yandan şey yapıyor işte, ya işte kalitesiz falan diyor. Mesela bizim o seçtiğimiz, zor yollarla seçtiğimiz kağıdı insanlar böyle şikayet ediyor. Ya çok kötü diyor falan diyor mesela. Ben gıcık oluyordum. Yani ulan diyorum ki ne zorluk şeylerle seçtik falan yani. Türkiye'de yok.
De yani aynen onu diyecektim. Belki Türkiye'deki en kaliteli kağıdı seçtiniz. Hani
aynen, bulabildiğim en kaliteli kağıdı aldım yani. Yok gerçekten bu arada, hani keşke olsa, ben de olmasını isterdim ama maalesef yok. Bu arada şimdi Sticker Mill'in üretim süreçleri bizim gibi de değil. Bu arada onların kendi fabrikaları var. Yani hani bayağı fabrika noktasında fabrikaları var. Kağıdı bir sürü farklı işlemden geçiriyorlar o mevcut kaliteyi elde etmek için. Biz çok o kadar hani, biz çok daha amatör girdiğimiz için konuya. Öyle hani bizde hazır olan, kaliteli olan ne varsa o elimizde oluyor yani. Neyse. Bunları gittik kağıttan topluca aldık. Çünkü kağıtçı dedi ki bize, abi bu kağıttan, biz dedik yani biz abi bu kağıttan sürekli alacağız. O dedi ki sürekli alma, topluca al. Çünkü bu kağıdı sürekli bulabilir misin bilmiyorum dedi adam. Nasıl yani? Dedi ki abi bugün gelir, biter, sonra gelir mi bilmiyorum. Yani adam böyle söylüyor. Ondan sonra tamam dedik. Biz de o zaman, yani yanlış hatırlamayayım ama herhalde 10 bin liralık falan bir kağıt aldık.
Wow.
Yani 10 bin liralık kağıt çok demek bu arada. Hani tahmin, hayal edebilir miyim? Kağıda 10 bin lira verdiğini düşün, böyle büyük bir odayı kaplıyor yani. Hani odanın,
hala bitmedi değil mi?
Evet, şu anda evde deli gibi kağıt var ve
wow. O kadar yıl sonra, 6 yıl sonra hala var.
Yok, bu o kağıt onun oradan kalanı bitti de şey olan, biz sonra bir daha devamını aldık. Onlar duruyor abi. Öyle bir sıkıntımız var. Yani evde kağıt dolu yani ve matbaacı onları geri almıyor. Çünkü biz onları giyotinle kestirdiğimiz için kendimize uygun şekilde. Onlar normalde büyük tabakalar haline satılıyor. Biz onu matbaacıdan alıp giyotine götürüyoruz. Giyotine bizim makinelere uygun şekilde kestiriyoruz. Giyotinden geçiyor kağıtlar. Sonra onu alıp götürüyoruz. Ama şimdi giyotinden geçmiş kağıdı diyor ki adam, bu benim işime yaramaz diyor. Ben satamam diye almıyor. Şu an evde bir ton kağıdımız var. Onu bir şekilde, başka bir şekilde değerlendireceğiz.
Duyuralım abi buradan, belki podcast'te dinleyenler arasında ilgilenenler varsa Fatih Kadar hakkında Twitter'dan yazsın da kağıtları almak isteyenler.
Öz sticker falan gibi böyle rakip kurmak isteyen varsa sadece printer olarak kağıt için çözebilir.
Bu, Ya aklıma şey tweet'i geldi bir tane. İşte bütün bu işi gücü bırakıp küçük bir kafe açmak isteyen başka gerizekalı varsa bizimkini devrediyoruz falan demiş. Hani var ya öyle bir şey abi. Hani bu hayat şeyini bırakıp küçük bir kafe açacağım falan diye. Kafe açmak çok zor bir şeymiş bu arada. Böyle kafe açıp işletmek. Böyle hani şey gibi değilmiş yani. Böyle hani anlatıldığı gibi. Ya işte küçük bir yerde küçük bir kafem olsun işleteyim falan filan. O çok öyle olmuyormuş.
Şimdi abi ben şeyi soracağım.
Şey diyecektim işte. Hani bu kağıtları aldık ve yığdık. Ondan sonra tabii bu arada biz çok uzun süre ya bu arada şöyle söyleyeyim. Tabii şimdi o kadar kağıdı alınca şimdi mürekkebim var, şeyim var. Aslında kar marjın çok yüksek. Biz 50 kuruşa sattığımız bir sticker'ı, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim sana. Ben kendi kar oranını söyleyeyim direkt. Mesela biz bir A4 sayfasından bir A4'ü düşünün. İçinden yaklaşık 9 ya da 10 tane sticker çıkıyor, tamam mı? Sticker'ına göre değişiyor. Bazısından 6 tane çıkıyor. Büyük oluyor mesela. Uzun oluyor. Ondan daha az çıkartıyorsun ama ortalama 9 ya da 10 tane sticker çıkıyor. Tamam mı? Bana bir A4 kağıdının baskısı, mürekkebi, kesimi o zamanki şeyinde maliyeti bana 50 kuruşa falan geliyordu o zaman.
Wow.
Ve ben oradan çıkan 10 taneden bir tanesini 50 kuruşa satıyordum. Yani ben aslında
%95.
Yani aynen şöyle yani %90 diyebilirsin. Mesela bir tane içinden sattığım bir taneden bütün kağıdı zaten amorti ediyordum. Öyle düşünebilirsin. Aslında kar marjı çok yüksekti yani. Hani. Ama tabii bu zaman da düşmeye başladı. İlerledikçe, zaman ilerledikçe bu düşmeye başladı. Bu şekilde hani.
Bunun nedeni de oldu. Şey mi abi? Çünkü kağıdı zaten almıştın. Mürekkep muhtemelen.
Şimdi kağıdı şöyle. Kağıdı aldık ama. Mesela kağıdı aldık ucuza. Sonradan ikinci aldığımız kağıt iki katı fiyatını aldık. Aynı kağıdı. İki katı fiyatını aldık. Çünkü adam dedi ki gelmiyor. Hatta dedi ki adam yani bu sana ucuza veriyorum. Hani işte toplu aldığın için falan filan deyip iki katına verdi. Mürekkep yani benim zaten hani kapatma noktam mürekkep noktası ve yazıcı noktasıydı. Yazıcı inanılmaz kriz bir şey. Yani yazıcı sektörü o kadar iğrenç bir sektör ki o hani sana hani bu süreçte beni en çok yıpratan yazıcıdır sanırım. Hani bu işe niye girmeyeceksin dersen derim ki abi yazıcıdan dolayı girmem derim. Çünkü yazıcı gerçekten o kadar nazlı bir alet ki yani istediğin rengi doğru basmaz. Tamam mı? Hani çok ince ayar yapman gerekir. Ondan sonra bir tanesi bir çıktı da mesela perfect alırsın. Tamam mı? Yani dersin ki tamam abi bu süper. Aynı ayarlarla başka bir tane bir şey basarsın. Çok kötü basar falan filan. Böyle şey tutarsız bir alet. Yani çok iyi değil. Ha bu arada iyi markaları var mı? Var. Mesela Xerox herhalde yazıcıda çok en iyi herhalde Xerox. Xerox'umuz vardı bir tane. İkinci el bir Xerox almıştık. İnanılmaz kaliteliydi. Bu arada herhalde 1200 DPI basıyordu. Bu yazıcı konusunda da DPI çok önemli. Yani dots per inch diye açılımı.
Nokta DPI başına yükseldik. İnç başına düşen nokta
evet. Yani DPI yükseldikçe daha kaliteli oluyor. Aslında şey gibi ekrandaki piksel gibi işte mantık olarak. Çözünürlükle aynı şey. Tabii DPI mesela 600 DPI ile bastığın şeyde böyle nokta nokta görürsün. Hani kağıda baktığın zaman böyle nokta nokta nokta nokta görünür yakından baktığın zaman. 1200 DPI'de o biraz daha zorlaşır ve detaylar daha net gözükmeye başlar falan. Şimdi 1200 DPI basan makineler biraz daha böyle pro hatta daha yüksek DPI basan makineler falan da var. Onlar artık böyle şey üst segmentlere giriyor ve büyüyorlar makine. Hani hem yer olarak büyüyor hem fiyat olarak çok yükseliyor. O zaman da yüksekti ama mesela şu an son dönemde geldiği fiyatlar artık böyle şey. Ya inanılmaz boyutta zaten yani işte iPhone'a 40-50 bin lira verdiğimizi düşündüğüm bir ortamda. Yazıcı almaya kalkıyorsun. İşin kötüsü yazıcı da yok. Hani ben yatırım yapacağım bu işe yazıcı alayım desen yazıcı da yok. Yani şu anki dönemden bahsediyorum. Gidip yazıcı bulamıyorsun. Eskiden biz şöyle yapıyorduk yazıcıyla ilgili şöyle bir derdimiz şey oldu. Ben bayağı bir yazıcı denedim. Canon, Xerox, Oki, Epson bunların hepsini denedik. Hepsinden çalıştık yani. En son evde 12 tane falan yazıcı vardı. Öyle söyledim.
Abi eşin şikayetçi değil miydi ya?
Bizim evde değil ya. Kayınbiraderimin evinde. Kayınpederimin evinde. Şikayet oluyoruz tabii ama yapacak bir şey yok abi. İş yapıyoruz falan neyse. Yani O ki bizim herhalde fiyat performansta en sağlam yazıcılardan birisi Oki'dir. Ben Oki'den çok memnun kaldım.
Hiç bizim duymadım.
Son yaklaşık...
Gene Japon sene, markası mı?
2-3 senedir. Oki Japon olması lazım ya. Seyfettin daha iyi bilir ama.
Çok bilmiyorum abi ben şeyini.
Orada yazıcılar konusunda Japon yani bu tarz işlerde Japonlar çok iyiler abi. Bu tarz Epson mesela Japon.
Baskı ve kağıtta çok iyidir Japonlar.
Baskı konularında vesaire bunlarda Japonlar çok iyi. Brother mesela. Biz Brother kullanmadım bu arada. Brother çok önerdiler ama Brother almadım. Brother da Japon diye biliyorum bu arada. Yanlış olmasın ama.
Galiba.
Neyse.
Ben sana abi şeyi soracaktım ya. Hı. Oradan biraz devam edelim. Evet. Sen dedin ya Fırat Demirel Webrasi'de ilk evet. haberini yaptı. Siparişler gelmeye başladı. Şimdi evet. genelde insanlar da biliyorsun biz yazılımcılar hep şey deriz. Ya bu scale olacak mı bu site? Aman tanrım ne yapacağım? Arkaya bir tane Kubernetes koyayım. AWS'de auto scaling olsun. Bir sürü sipariş gelirse ne yapacağız falan diyorlar. Ama sen gittin muhtemelen minimum paketi DigitalOcean'dan seçtin.
Evet.
WordPress'i evet. kurdun geçtin. Aynen. Bir, hani kaç sipariş geldi onu hatırlıyor musun? Belki anlık ziyaretçi sayısını hatırlıyor musun? İki, hiç böyle scaling konusuna problemin oldu mu? Hala aynı paketi DigitalOcean'da aynı kapasiteki CPU, RAM paketini kullanmaya devam
ediyor. Vallahi o zaman ilk gelen sipariş şeyini hatırlamıyorum açıkçası yani. Ama çok sipariş geldi ve sabaha kadar paket yaptığımızı hatırlıyorum. Ama sayı olarak dersen gerçekten sayı veremiyorum yani.
Onun ya 100-200 zaman... falan mesela var mıdır daha mı?
Çok daha fazlaydı ya. Daha fazlaydı.
Oo.
Daha fazlaydı. Yani sabaha kadar paket yaptık işte yani. Hani çok
bir daha şey de soralım ya. Ben o aradan kaçtı. Buradan tekrar devam edeceğim de. Kargo işini nasıl çözdünüz? Muhtemelen PTT'den zarfla gönderiyordunuz herhalde. Onda bir maliyeti var çünkü herhalde. Ya da kargoya ekstra ücret mi istiyordunuz?
İlk başta PTT ile çalıştık. Kargo tarafları da kargo anlatmayı unutmuşum. Kargolar bu arada ucuz eskiden. Şu an kargolar da çok pahalı. Şöyle kargoları biz yani yanlış olmasın ama dosyalara 3 ya da 4 lirayla başladık. Bak 3 lira 4 lirayla başladık dosya. Çünkü bizimkisi dosya diye geçiyor. Çünkü biz hani bir zarfın içerisine sticker koyup gönderiyoruz ya. Hı-hı. Mektupla işte. Şimdi PTT'de şöyle bir sıkıntı oldu. PTT ile gönderdik. Adamlar dosya diye katlayıp çantayasına atıyor, tamam mı? Nasıl olsa kağıt ya diye düşünüyor. Hı-hı. Katlıyor, çantaya atıyor. Katlayınca sticker bozuluyor. Ama PTT ile böyle çok şikayet alınca biz dedik ki bunu normal bir kargoya çevirelim. Sonra bir sürü kargoyla görüştük. Tabii o zaman satışlarımız yüksek değil. Şimdi bir sürü marka kargoyla görüşüyoruz. Kargolar istiyor ki işte bilmem günlük işte bilmem kaç adetten azsa diyor, olmaz diyor. Ya da işte sözleşme yapmayız diyor, olmaz falan yapıyor. Böyle
sizin kaçta?
Biz en son Sürat Kargo'nun kredili kargo diye bir sistemi var. Yani SaaS modeli aslında Sürat Kargo'nun. Hala çalışan bir sistem. Gidiyorsun, işte diyorsun ki ben şu kadarlık paket yükleyeceğim hesabıma. Bana işte ne kadar fazla yüklersen para o kadar ucuza geliyor. Sonra gidiyorsun onları... bir tane senin kodun var. Gidiyorsun teslim ediyorsun şubeye. Şube onları senin adına gönderiyor. Tamam mı? Hani şey. Bu arada entegrasyon falan filan yok. Yani web entegrasyonu falan filan yok. Sürat Kargo'nun yoktu. Gerçi en son zamanlarda yapmışlar da ben uğraşmadım entegre etmek için. Zaten süreçlerimiz oturmuş olduğu için değiştirmek istemedim. Sonra bu en son şöyle 3 lirayla başladığımız hani bir kişiye 3 liraya gönderdiğimiz hani mesela atıyorum şehir dışına falan gidiyordu mesela 4-5 liraya tamam mı? Hani, ne bileyim Ardahan'a gidiyor sallıyorum 5 lira falan oluyor tamam mı? Ama biz yine de standart 3 lira alıyorduk herkesten. Ondan sonra çünkü onu ayarlamak gerekiyor ya WooCommerce'dan. Şu şehirse şu kadar bu şehirse bu kadar. Bu ayarlama Türkiye
genelinde. Shopify'da muhtemelen onlar otomatik ayarlanıyor yani.
ayarlıyorsun abi elle otomatik ayarlanmıyor.
Öyle mi?
Al işte.
Yani
söyleyeyim ama.
yok Türkiye genelinde şöyle şu ülkede böyle falan yerlemiyorsun ama daha domestik de girebiliyorsun. Onları elle yapmanı istiyor.
Okey ben muhtemelen.
Ya evet elle ama onu şey yapamazsın zaten ya. Çünkü sen belirliyorsun onu yani. Onu çok otomatik evet, olması evet. mümkün olmayan bir şey yani. Neyse ondan sonra.
Yok benim dediğim aslında şeydi abi. Orada muhtemelen mesela DHL ile entegrasyon var. Sen DHL'le hani şeyini yaptıktan sonra çekiyor oradan şeyleri. Otomatik hatta bizde shipping label da çıkartıyor. Sen diyorsun hatta bizde onun hardware'ı da var. Direkt sen mesela satış yapınca pırt diye senden shipping label çıkartıyor. Sen kargoluyorsun, yapıştırıyorsun, veriyorsun. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun.
Bunların yani. Hepsi WooCommerce'da plugin olarak var Mert'ciğim. Abartmana gerek.
Tamam abi yani. Ben hani orada da olduğunu söyleyeyim diye şey yaptım. Çünkü tamam, sen tamam. Hani developers'ın WooCommerce'la uğraşabiliyorsun.
Biz de WooCommerce'da o shipping label falan filan pluginleri var. Hepsini ayarlamıştık. Ama sadece otomatik entegrasyon yok yani hani.
O da ama kargo tarafının şeyinde.
Evet, kargo tarafıyla ilgili o entegrasyon yok.
Ben şeyi soracağım. Devam et.
Yere gelecektim. Yani 3 liraya dedim ya. En son yani geçen ay bir kargonun sürat kargoda bir kargo 37 liraydı.
Wow.
Yani 10 katına mı çıkmış? 10 katından fazlaya çıkmış.
Wow.
Artık inanılmaz. Yani ben dedim
bir dosya gönderiyorsun. Bir kağıt bir zarf gönderiyorsun.
37 TL evet. Ama hani o civar o fiyatta yani ve ben dedim ki ya bunu artık şey yapamam yani. Mantıksız. Değil. Mantıksız bir rakam. Dolayısıyla ya bu arada müşteriden alıyorsun parayı ama abi ben şimdi şöyle şunu düşünüyorum. Ben kendi müşteri yerine koyuyorum lan 37 lira. Şimdi Trendyol daha ucuz mesela hallediyor işini ama abi ben vermem yani. Hani iki tane sticker alacağım diye gidip 37 lira vermem. Anlatabiliyor muyum kargodan?
Sizin günde abi kaç kargo çıkıyordu onu hatırlıyor musun?
Günde yani şöyle değişmekle birlikte hani 10 tane çıkıyorduk ilk zamanlar. 10 işte 10, 20, 30 falan. 30 böyle artık şeydi en yüksek yani çok yüksek. 30 çıkıyorsak o gün yoğunuzdur. Çok yoğunuzdur. Çünkü içeride hani çalışan kimse şey değil. Full time o işi yapmıyor. Tamam akşam eve gelince yapılıyor ya o işler. O yüzden 30 falan şey maksimum. Ama 30 geçtiği oldu mu oldu böyle. Bazen reklam falan yapıyorduk mesela. Reklam derken ben hani bu arada hiç ben şey reklamı almadım. Sıfır.
Google AdSense,
hiçbir reklam Facebook. Yatırımı yapmadım. Google AdSense hiçbir reklam yatırımı falan yapmadım. Sadece kendim reklam yaptım yani bireysel olarak. Evet evet Twitter'dan falan reklam. İşte ara ara indirim şey yapıyorduk. Velhasıl
peki şey var mıydı organik search'ten gelen vardır herhalde.
Benim herhalde organikti. Yani benim organik rakamlarını böyle bu SEO işlerinden anlayan arkadaşlar falan bakınca böyle inanamıyorlardı. Abi çok iyi falan filan diyorlardı yani.
Sen yaptın mı bir çalışma?
Hiçbir şey yapmadım.
Bunları abi soruyorum çünkü hani dur şeye de geleceğiz tekrar o scaling problemini. Hani böyle doğru bilinen neydi yanlışlar öyle bir şey derler ya, de yani
benimkiler amatörlükle alakalı hani ben
şey abi yapmadım. Ama bu kadar da şey olmaz yani evet, ben şeyden kastediyorum girişimcilik
anlamadım yani
girişimcilik diyorsun abi mesela millet saatlerce konferans veriyor kitaplar yazıyor söyleşiler yapıyor bir sürü şey anlatıyorlar falan filan ama yani hani böyle de bir şey var yani gidip dijital ya. Bir tane droplet alıp WordPress WooCommerce koyup CEO'suyla uğraşmadan chat diye sadece Twitter'dan işi büyüterek eğer tanıdığın da çevren varsa işte WebRise'de haberi çıkıyor. Oradan patlayıp gidebiliyor. Ben böyle işin, de olunabiliyor yani aslında. Onları yapmaya işin, gerek yok. Onu şey yapmaya çalışıyorum.
Kendim de katılıyorum. Ben işin %80'inin yani bu sticker'ın şu hani ben bu arada hani sticker'ın tanıtılması işte etrafta şey yapılması falan ben ne yapıyordum mesela konferanslara gidip hani kendimi kullanıyordum reklam aracı olarak. Yani gidiyordum konferanslara. Kendimi
word of mouth aslında.
Kendimi tanıtırken diyordum ki işte şöyle bir girişimim var. StickerNet adında küçük bir girişimim var. İşte kendime tanıttığım bir slide'ım oluyor ya. Oraya küçük koyuyordum. Bazı konferanslarda indirim kodu veriyordum. Oradan geliyorlardı. Öğrenciler arasında yayılıyordu. Öğrenciler arasında yayılınca zaten aslında ister istemez bayağı bir reklam yapmış oluyorsun. Yani bizim müşteri kitlemizin çoğu da öğrenciydi bu arada. Yani biz hatta şöyle yazın bizim Haziran'da satışlarımız düşüyor. Eylül'de tekrar başlıyor.
Okul sezonuyla.
Okul sezonunda direkt çünkü biz direkt öğrencilerle çalışıyoruz. Yani çünkü öğrenciler işte adam geliyor mesela çocuklar. Şeye üniversiteye kaydoluyorlar tamam mı? Bilgisayar mühendisliği kazanıyorlar. Hemen gazla gidip böyle bilgisayarın arkasına şey donatayım. Şey don işte sticker donatayım. Hani şeyindeler. Velhasıl bizim satış şeylerimiz buydu yani. Satış yöntemimiz.
Scaling tamamen kısmı nasıl oldu abi? Herhangi bir sorun yaşadın mı
orada? Scaling kısmında şöyle ilk işte WooCommerce ama pardon özür dilerim. DigitalOcean'da şeyi yükselttim. Paketi yükselttim. DigitalOcean onu çok hızlı handle ediyor. Neyse ki. Sadece orada gittim işte CPU sayısını artır falan filan deyip devam ettim yoluma.
Hiçbir eşit olanlıktan 10 dolarla çıktım.
Yani şey falan hiç işine girmedim. Bu arada o konular çok zor WordPress'te. Bu scale etsin, auto scale, Amazon'a kurayım falan filan. Hiç girmedim o işlere yani sıfır. Sadece bu geçen sene Mayıs ayında bir renovasyon yaptık. Data artık işletim sistemi o kadar eski kalmış ki Ubuntu şey diyor. Ben diyor artık daha bu versiyonda hiçbir şey yüklemem çünkü hiçbir şey desteklemiyor falan diye kızıyordu artık. Eski kaldı diyor yani. Ondan sonra ben de şey yaptım. 12.04 falan, Ubuntu 12.04 falan kullanıyorum. İşte 2012 demek yani Ubuntu 12.04. LTS'ydi. Yani 10 senelik bir işletim sistemi. Yani 10 sene öncesinin işletim sistemi. Dolayısıyla şeydi, artık hiçbir şey yükleyemiyordum. Yükleyemeyince ben dedim ki bütün şeyi taşıyayım. O sırada database'de DigitalOcean'da share database var, share diyorum. Bayağı database ayırabiliyorsun yani. Database cluster'ını aldım.
Sharding.
Database cluster'ı aldım. Şeyin cluster'ını aldım yani. Sen söyle. DigitalOcean'ın kendi cluster'ını aldım. Ha. Database'ini. Okay. İçin, normal droplet'ın içinden ayırdım. Ve ayrı bir şeye koydum. O biraz daha rahatlattı database içer şey tarafını. Sadece yaptığım tek optimizasyon oydu. Bir de yeniden bir WordPress kurup üzerine şeyi inşa ettim. Sistemi. Ve site o şekilde şey yaptı. Yani
son maliyetlerini hatırlıyor musun?
Son maliyetlerim
ne
şöyle.
Ne kadar veriyordun?
Aylık net söyleyeyim abi. Aylık 80 dolar veriyordum.
O süper. Hani bunları aylık... abi özellikle bahsetmeni istiyorum ki sen de sağ olasın. Yani hiç çekinmeden şey yapmadan açıkça söylüyorsun.
Aynen, aylık 80 dolar maliyetim vardı. Bu arada aylık 80 dolar da hani şu an eskiden aylık 80 dolar yani benim ilk kurduğumdaki 80 dolarla şu anki 80 dolar Türk lirası olarak karşılaştırdığı zaman çok fark oluyor ya, böyle insanın canı sıkılıyor. Hı hı. Yani 80 dolar şu an 1600 lira mı yapıyor? Daha fazla mı? Kaç para yapıyor? Pardon.
Aynen 1600 lira yapıyor. 20 lira dersek.
20 lira dersen yaklaşık işte 18 lira çarpırsan 1500 lira.
Şimdi abi ben hani bir yandan da bize gelen sorulara bakıyorum. Sen çoğunu aslında cevapladın. İşte ilk müşterinizi nasıl buldun? Daha sonra işte nasıl, bu sonraki müşteri aslında. Sen bayağı böyle nasıl word of mouth, hani zaman içerisinde yükselmiş bir şey böyle. Bir anda patlayandan ziyade.
Çok organik yükseldi. Ben hiçbir şekilde reklam yapmadım. Aynen, tamamen organik ilerledi. 6 sene boyunca da o şekilde ilerledi. Hı hı. Geçen sene sadece Trendyol'a çıktık ekstra bir aksiyonumuz olarak.
Hı hı. Şeyde mesela birisi sormuş. Bu şirket kurma, vergi işi. Sen zaten aslında biraz şey dedin.
Tabii şöyle.
Maliyeci olduğu için.
Burada hiçbir şekilde limited şirket kurmadım. Şahıl şirketim vardı zaten. Limited şirketle şey kapanmasıyla falan filan uğraşmak yani uğraşmaya gerek yok dedi. Kayınbiraderim. Dolayısıyla hiçbir zaman şeye girmedim. Sen söyle. Limited şirket tarafına girmedim. Hep şahıs şirketi üzerinden yürüyordum. O yüzden böyle şey oluyordu mesela. Böyle şeyler falan yazıyor. Abi internetten bu adam her yerde. İşte Fatih Kadirak'ın Twitter'a giriyorum. Fatih Kadirak'ın görüyorum. İnternetten sticker sipariş ediyorum. Fatih Kadirak'ın kargoyla gönderiyor falan. Adam her yerde falan diye geyikleri vardı. Öyle iki sözlükle yazmıştı bir tane eleman. Velhasıl şey, hiçbir zaman şahıs şirketinden çıkmadım yani. Şu hala da açık şahıs şirketim zaten. Hani şahsi şirket olduğu için Ece'de sağa sola fatura kesmem gerekebiliyor ara sıra yine de. O yüzden şahıs şirketini kapatmadım. Ama şey, şahıs şirketi üzerinden yürüdüm 6 sene boyunca. Yani hiç limitede dönmedim.
Orada seni zorlayan bir şeyler oldu mu abi? İşte hani devlet kısmında, vergi kısmında, fatura kesme kısmında falan her şeyi muhtemelen
olmadı. Sadece fatura kesmek ilk başlarda çok zordu. E-fatura çıkana kadar. Şöyle oldu. İlk başta fatura kesmek çok zordu. Elimizle kesiyorduk. Sonra bunu şeye çevirdik. Ben bir kod yazdım. Bir tane eklenti buldum. Yani plugin buldum. Şeyde WooCommerce'da. Fatura plugin'i. Sonra onun biraz temasını değiştirdim. Şeye göre bizim fatura matbaadan aldığımız faturaları şeye basabiliyorsun ya, printer'a koyuyorsun. Orada printer'dan vız diye çıkartıyor. Onu bizim o boşluklarına hizaladım falan filan böyle şeyle, PDF'le. Sonra oradan artık faturaları elektronik, yani elektronik derken hani şeyle, hani fatura bastır diyorduk WooCommerce'tan. O printer'dan bir tane PDF'e çıktı alıp şey yapıyordu. Faturayı koyuyorduk zarfın içine, gönderiyorduk. Sonra ya vergi taraflarında bir şey olmadı. Vergimizi veriyoruz tabii. Yani verdik yani vergimizi şey olarak. Normal KDV'lerimizi falan her şeyimizi ödedik. Tüm gelir vergisi, KDV onlar da bir şey olmadı. Normal muhasebe şeklinde yürü. Zaten kayınbiraderim muhasebeci olduğu için o süreçlerde tamamıyla o ilgilendi. onun dışında...
Belki abi senin en büyük avantajın bu oldu gibi geliyor bana. Çünkü hani sanki hiç o... Belki hani bugün girişimcilik tabii, diye konuştuğunda kesinlikle. En muhtemelen biz yazılımcıların mesela korktuğu nokta işte maliyedir bu işte.
Evet evet ya benim evet kayınbiraderin muhasebeci olmasının çok bana şeyi oldu yani çok yardımcı oldu öyle söyleyeyim.
Bu süreç... Ya şey diyebiliriz gibi abi sanki hani hep derler ya co-founder'ın kim olsun, teknik co-founder'ın mı olsun, pazarlamacı co-founder'ın mı olsun? Hani maliyeci Türkiye'de aslında maliyeci co-founder olması gerekiyormuş gibi geliyor.
Evet evet bence de öyle. Yani bir tane maliye işlerden anlayan birisi olması lazım normalde. Çünkü anlamadığın zaman gerçekten şey bambaşka bir dünya orası. Konuşmalarını bile anlamazsın ya anlamıyorsun yani gerçekten. Hiç, çok acayip. Bir de onların böyle bir sürü yani normalde kağıt üstünde olduğu gibi de olmuyor bazı şeyler. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyleri böyle çözüyorlar ama nasıl çözdükten anlamıyorsun falan filan. Normalde muhtemelen başka biriyle çalışsaydım daha zor olabilirdi. Benim orada şey avantajım oldu. Kayınbiraderimin muhasebecin olmasının çok büyük avantajı oldu. Onun dışında
şey abi, kayınbiraderim...
E-Fatura'ya geçince işlerimiz çok kolaylaştı. Bu arada en önce E-Arşiv'e geçtim. Türkiye'de E-Arşiv, sen belki bilmiyorsunuz. E-Arşiv ve fatura diye iki ayrı kavram var. E-Arşiv biraz daha böyle tam %100 farkını söylesen de sen anlamıyorum. E-Arşiv ve E-Fatura var. Biraz da küçük. Yani küçük satış yapanlar E-Arşiv'den. Büyük satış yapanlar, cirosu daha yüksek olanlar e-faturadan satış yapıyorlar. E-Arşiv'deydim ben önce. Ama herkes e-faturaya geçebiliyor burada. Hani E-Arşiv...
Limit yok orada.
E-faturanın belli bir şeyden sonra zorunluluğu var. Ama sen küçüksen de, şahıs şirketinsen de e-faturaya geçebilirsin. Ben sonra ilk başta bir tane şey, hatta Fatura.js yazdım. Sırf bu E-Arşiv'in arayüzü o kadar kötüydü ki. Ben bir tane dedim kendim yapayım sonra böyle. Sonra bir baktım API'leri full açık. Dedim ki bu API'lerin üzerine ben bir tane wrapper yazayım. Sonra o Fatura.js'i bayağı insan kullandı. Sonra ama ben kullanmadım. Ben onu yaptıktan sonra şeye geçtim. E-Fatura'ya geçtim. E-Fatura entegratörü var Paraşüt.com. Paraşüt'e girdim. Sonra işte oradan yürüdüm. Şu anda da bütün faturalarımı falan elektronik kesiyorum. Hani kağıt fatura olayından kurtulduk yani. Paraşüt gerçekten şahıs şirketiysen bayağı şeyi var. Şahıs şirketi içinde söylemiyorum da şahıs şirketi bile olsan paraşütün acayip sana böyle bir fatura tarafında
ben de kullanıyorum paraşüt.
Nasıl?
Ben de kullanıyorum paraşüt.
Evet evet çok şey ya arayüz falan da çok kullanışlı kolay. Dolayısıyla
şey diyecektim abi kayınbiraderin hizmet veriyor mu böyle hani serbest muhasebeci falan mı? Onu da söyleyelim. Belki hani dinleyenler arasında varsa evet, sıkıntıları yazsınlar kayınbiraderine.
Serbest muhasebeci. Ya direkt mali müşavir değil. Bir mali müşavirin yanında çalışıyor. Yani direkt kendi mali müşavirlik etkileri yok ama tabii çok uzun zamandır mali müşavirlerle çalıştığı için biliyor yani çok yıllardır. İşte ben tanıdığımdan beri yani muhasebeci.
Tamam o zaman yani dinleyenler arasında varsa böyle işleri merak eden sorular olan varsa Fatih Kadir Akın'a yazsın Twitter'dan o kendisi buluşturur kayınbiraderi. Onu da orada şey yapalım. Bütün co-founder'ların aradığı kişi olabilir.
Bu arada şey mesela bazı şeyleri bilmiyor gerçekten. Hani bu arada bazı konularda spesifik konularda hakim şeyler var. Aynı bu avukatlar gibi mesela atıyorum şeyden örnek vereyim. Mesela yurt dışına iş yapıp İşte kazanılan insanları mesela muhasebe her muhasebeci bilmiyor konuları. Mesela bunlar böyle çok spesifik konular olabiliyor. Ama tabii hangi alanlarda iyi onu bilmiyorum bu arada. Ama isteyen olursa ben telefonunu veririm konuşursunuz. Ben aracı hani şey olmam. Arada kişi olmam. Direkt telefonunu veririm çünkü anlamıyorum konuları.
Peki abi şeye girelim. Satışa doğru gel. Satıştan önce son kez şeyi konuşalım. Maliyetler nasıl değişti? O da çok sorulmuş.
Maliyetler işte dediğim gibi abi.
Kargoyu söyledin. Kağıt fiyatı iki katına çıktı dedin.
Kağıt iki katına çıktı. Hatta yani daha bile çıkmış olabilir çünkü en son sormadım yani. Bu sorduğum iki katına dediğim mesela bir sene önce falandı. Hani şu anda nedir bilmiyorum.
Bir daha ikiye katlamış olabilir muhtemelen.
Tekrardan bir ikiye katlamış olma ihtimali var. Yani bir sene
mürekkebinde de gene artış oldu tahmin ediyorum.
Mürekkepleri şöyle söyleyeyim sana ben muadil. Bizim şimdi Oki'yi kullanıyorum ama Oki'nin orijinal mürekkepleri yani toneri diyeyim mürekkep demeyeyim. Toneri çok pahalı. daha pahalıydı. Ben de muadil kullanıyordum ki muadil hem daha ucuz hem de o kadar kalitesi düşük değil. Yani kaliteli muadil kullanıyordum. Çünkü şeyden hani en azından biraz daha optimize edeyim diye. Ama şöyle bir problem oldu. Mesela atıyorum 4 renge 1000 lira veriyorken, tamam mı? Örnek veriyorum bu fiyatı. Tam böyle %100 birebir değil. Hatırlamıyorum çünkü en son kaç para verdiğimi. En son 4 renge 1000 lira o civarda hani 1000-2000 arası falan veriyordum. En son internette bir tane sonra bir tane o benim sürekli kullandığım makina. Şöyle bir de yazıcılarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yazıcının dramı çok sık kullandığımız için dram diye bir ünitesi var, tamam mı yazıcının? Bu mürekkebi sanırım yani tam bilmiyorum ama böyle mürekkebin post prosesten geçirildiği bir ünite, tamam mı? Böyle bir şeyden daha geçiriyor. Dram diye bir üniteden daha geçiriyor. Bu dram çok fazla kullanıldığı zaman bozuluyor. Bozulduktan sonra dram bozulduğu zaman böyle şeyin üzerinde yazıcının kağıdın üzerinde şeyler görmeye başlıyorsun. Çizgiler görmeye başlıyorsun. Tamam mı? Böyle çizikler çıkıyor. Tabii bunlar bizim için zarar. Yani o kağıdın üzerinde çizik gördüğümüz zaman. Şimdi atıyorum yazıcı kaç para? Fiyatını örnek veriyorum. Sallıyorum. 1000 lira değil mi? Yazıcı. Dramı kaç para? 1200 lira. Böyle bir sektör, tamam mı? Böyle bir acayip sektör. Nasıl ya? Sektör.
Yeni yazıcı alırsın onun yerine.
Ben bizim evde niye 12 tane yazıcı var? Çünkü ben yeni yazıcı, yani dram almak yerine yeni yazıcı alıyordum. Çünkü dram çok önemli bir parçası. Ya böyle bir saçma bir sektör var, tamam mı? Yani gerçekten yazıcı sektörü inanılmaz can sıkıcı bir sektör. Yani böyle bir absürtlükler var, tamam mı? Ben de dram almak yerine gidip yazıcı alıyordum. Çünkü dramını değiştireceksin, bir de onu değiştirirken bir sürü başka derdi var vesaire. Hani drama dokunmaman lazım. Böyle hassas bir alet olup parça falan filan diye. Ben de gidip yeni yazıcı alıyordum. Sonra en son bir tane makine buldum. Oki'nin. Pahalı bir makine bu arada. Ve gittim o makineyi aldım. Yani yaklaşık 3 ay önce falan aldım. Pahalı bir makine. Yani yaklaşık 16 bin liraya falan aldım makineyi. Yanlış hatırlamıyorum fiyatını. O civarda bir şey aldım. Abi sonra onun tabii o biraz daha pahalı bir yazıcı ve biraz daha profesyonel bir yazıcı. Şimdi normalde onun, şimdi ben yazıcı alırken şuna bakarım önce. Toneri kaç para bunun? Yani yarın öbür gün toneri bittiği zaman değiştirebileyim. Abi toneri ucuzdu. Yani fiyatını hatırlamıyorum ama ucuzdu. Alırken dedim ki tamam ya bunu alırız, bundan devam ederiz falan filan diye aldım. Geçen en son işte bu yazıcının toneri bitti ve ben dedim ki toner almam lazım. Yani yenileyeceğiz. Sonra 4 renk toner, yani CMYK, tamam mı? 4 renk baskı yapıyorsun şeyde yazıcılarda. Bir de bazılarında 5 renk oluyor. Beyaz da basarsan ama. Genelde beyaz baskı olan makineler daha pahalı oluyor. Onlar çünkü şey, mesela ne bileyim, siyah renk üzerinde de baskı alabiliyor falan gibi. Tanesi bir renk, tanesi 5000 liraya satılıyordu, tamam mı? Yani 4 rengi 20000 lira istiyorlar. Ya ben dedim ki tamam, zaten makinenin kendisine ben 16.000 lira vermişim. 4 renk şeyi değiştireceğim, toneri 20.000 lira, tamam mı? Yani öyle bir sektör olmuş ki. Benim sticker'ı hani kapatıyorum diye tweet attım ya.
Aynen, ona gelecektim ben de tam.
Kapatıyorum diye attım. Tweet'i atmamdan 20 dakika önce öğrendim bu 4 rengin 20.000 lira olduğunu. Dedim ki yani ben bunu bu şekilde sürdüremem. Yani hemen hemen kazandığım her şeyi şeye harcıyorum. Yani malzemeye harcıyorum, kargoya harcıyorum. Para getiriyor ama getiriyor aynı şekilde. Ben niye o zaman bir de ekstra buna vakit harcayayım ki? Hani yani bir de üstüne zamanından yiyorum. Hani bana ekstra bir getirisi yok. Çünkü o kadar çok yükseldi ki işte kağıdı yüksek, kargosu yüksek. Zaten şeye içeriye hani yeni bir makine alıp içeri girmişim. Daha onu amorti etmem lazım. Yani ediyorsun ama eder etmez yine bir içeri giriyorsun falan filan. Maliyetler inanılmaz yüksek olduğu için artık şey dedim, yani bu mantıksız bir hale geldi. Bunu sürdürmeye çalışmak deyip satışı kapattım o gün. Yani toner almak yerine satışı durdurdum. Öyle söyleyeyim yani.
Şey abi, şimdi biz başlangıçta dedik hani sen 50 kuruşa maliyeti diyordun. Evet. 10 tanesini 5 liradan satıyordun aslında. %95'lik bir kar marjın vardı. Hani çok kabaca söylüyoruz. Şu en son neydi, bunu hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum
şöyle,
ne kadar satıyordun.
Kuruşa, şöyle 50 kuruşa maliyeti 5 liraya satıyordum, doğru, bir A4 kağıdını. En son geldiği noktada maliyet hesabı yapmadım aslında açıkçası. Yani maliyet hesabı yapmadım. Orada biraz da karımın çok azalmasına baktım ama hani bu arada şeye, hani şey yapabilirdim. Bana bir kağıt kaç, bir tane sticker kaç paraya mal oldu? Bu arada ben en son herhalde yanlış hatırlamıyorsam yani 3-4 liraya satıyorduk bir sticker'ı. Yani 50 kuruştan 3-4 liraya kadar çıktık. Ama şeyi hesaplamadım açıkçası. Ya bir şeyin bana maliyeti ne kadar oluyor diye hesaplamadım. Kâra baktım orada. Ama yani şeyi falan hesaplarsan yani şeyi falan düşünürsen çok yükseldiğini öngörebilirsin ama ben gerçekten şu an bir rakam veremiyorum.
Hesaplama yani 20-30 falan düşmüş müdür kâr marjın mesela? O kadar olmuş mudur? 95'ten.
Düşmüştür ya. Çok düşmüştür. Çünkü kağıt çok pahalandı. Ondan sonra işte yazıcılar inanılmaz pahalandı. Yani mesela bunlara sabahları götürüp kayınbiraderim kargoya bırakıyor, benzin harcıyor. Mesela onları da falan da hani mikro maliyetlere de girdiğin zaman inanılmaz bir şey var ve ben çok fazla da zam yapmadım yani mevcut şeyle beraber hani 2010'dan atıyorum 2016'dan 2022'ye hani enflasyon yüzde kaç artmıştır diye düşün. Aynı oranda artırmadım fiyatları. Hı hı. Dolayısıyla oldukça düşmüştür yani. Yani şu an net hesap yapmadığım için böyle çok şeyli konuşuyorum. Bulanık konuşuyorum ama.
Yok, bence gene bir fikir verdik yani dinleyenlere. Aynen. Az çok. Peki abi sen şimdi benim şaşırdığım nokta sen dedin ki ben kapatıyorum dedin. Ondan sonra ben sen tabii hani Twitter'dan yeni paylaşın da ben Seyfettin'den daha önce aldım haberini. Dedi ki Fatih Kadir Akın gene exit yaptı. Bu nasıl oldu yani bir anda nereden çıktı? Çünkü sen hani kapattın dedin bunu, yani bir anda ne oldu da seni almaya çalıştılar.
Bunu gerçekten bilmiyorum. Yani nasıl bir şöyle oldu orada. Ben kapattım falan dedim. Satışı şeyi aldım. Satışı durdurdum. Siteyi bakım moduna aldım. Hani ben tabii site çalışıyor aslında. Herhangi bir şey yapmadım. O sırada şeyi düşünüyorum. Ne yapsak? Yani işte makineleri nasıl elden çıkarırız? Ondan sonra işte birkaç kişi dedi ki ya bize satar mısın falan filan dedi. Onlara fiyat söyledim. Söylediğim fiyattan sonra kim cevap vermediler bana. hiç dönüş yapmadılar. Ya bu arada benim söylediğim fiyatlar uçuk fiyatlar değildi. Yani neden tabii, değildi? Tabii. Çünkü makinalar sadece hani sadece makinaları hemen hemen böyle aldığım fiyatın çok biraz daha azına vermeye çalışıyorum. Çünkü yeni makinalar yani çoğu yeni makine. Yarı fiyatına da verebilirim aslında ama yarı fiyatına versem de kabul etmeyecek muhtemelen. Elimde bir sürü şey var. Yani bütün işletmeyi devir olarak satmaya şey yapıyorum ben. Hani tüm işleyen süreçleriyle birlikte.
Şeyi de soralım abi çünkü öyle de sormuşlar hani fiyatı nasıl belirlediğin kısmını. Sen hani sadece dediğin gibi hani devren satlık olayı sadece makinaları elindeki şeyleri çıkartmayı mı düşünüyordun yoksa artı ya senin zaten bir müşteri kitlen var. Aylık şu kadar işlem hacmin var. Şöyle, bunları da dahil ederek mi bir fiyat verdin? Bunu belki söyleyebilirsin.
Benim elimde kafamdaki fiyatı şöyle. Yani elimdeki makineler zaten base bir şeyim var. Diyorum ki yani bak zaten bu makineler bu kadar. Yani bunu sıfıra veremem sana. Ya da şu kadar verirsem zarar edeceğim. Çünkü elimde makineler var, kağıtlar var. Ondan sonra hazır basılmış satılabilecek haldeki sticker'lar var. Ondan sonra müşteri listesi var. Yaklaşık 18 bin müşteri var. Süper. Ondan sonra domain var. Yani bunların hepsi aset. Tamam mı? Hani para eden asetler. Bunları ben sana vereceğim. Dolayısıyla bunların bir değeri var yani zaten. Bir de üzerine bir miktar para istiyorum. Hani o çok yüksek, uçuk bir miktar değil bence. Bu benim şahsi fikrim. Fiyatı söylemedim.
Onu nasıl belirledin abi? Aynen yani söylemek değil. Mesela atıyorum yıllık satışı çarpı 10 genelde öyle yapıyorlar startup dünyasında. Bu arada sen daha iyi bilirsin.
Yıllık satış çarpı 10 İşte falan gibi yapıyorlar. Evet öyle bir şey var. Ama ben o şekilde aslında bakayım bir düşüneyim. Ondan daha az ya. Hani yıllık satışımın onunla çarpımından daha az bir para istedim yani.
5?
Ya bir dakika abi hesap makinesi açtıracaksın bana illa.
Abi çünkü bunu soruyorum. Şundan dolayı soruyorum. Herkesin en çok merak ettiği şey şu, o. Yani kaça sattı Fatih Kadir Akın? Ne kadar para kazandı bundan? Yani hani aslında bunlar çok önemli değil. Önemli olan şey aslında o fiyatın nasıl belirlenme şekli. Çünkü hani yarın öbür gün senin de bir startup'ın olduğunda gidip aynı fiyatı vermeyeceksin. Ama işte Fatih Kadir Akın'ın kullandığı yöntemi kullanarak sen de kendi girişimini bir nevi fiyatlandırabilirsin ki hani o başarılı bir exit olduğunda demek ki kabul edilebilir bir fiyatmış diyebiliyoruz.
Yıllık karımın ne dedin sen?
Yıllık gelirinin
kaç katı mı diyorsun?
Aynen yıllık gelirinin karımın, kaç katı? Kar farklı, gelir farklı. Karını da düşünebilirsin.
Gelir karı mı istiyorsun, gelir mi istiyorsun? Yani gelir yani, ciroyu mu
soruyorsun? Sen ikisini de söyle abi. Ne kadar verir o kadar iyidir.
O kadar girişim muhabbetlerinden uzağım ki anlaştık.
Ben o yüzden davet ettim ki seni abi. Çünkü hani insanlar hesaplıyor. Lifetime revenue. İşte bunun şeyi CTR'e kaçtır falan filan. Conversion rate ne dedi?
Yani benim istediğim rakam hesaplıyor. Yani benim istediğim rakam ya inanılmaz düşükmüş o zaman. Öyle söyleyeyim sana. Ya bunu almamaları çok üzücü olmuş yani.
ne kadar istemişsin abi?
Makineler hariç, ama makineleri saymıyorum. Makineleri de dahil etmeli miyim?
Yok, makineye hariç söyle.
Makine hariç söylemeyeceğim fiyatı da.
Yok, fiyatı değil, kaç katı? Yıllık gelir. Yani... Gelirinin mi kârının?
Onun katı değil. Bir dakika.
Beş yıllık falan vardır o zaman.
Adamı hesap yaptırıyoruz podcast'te.
Abi aynen, yaptıralım. Sen daha iyi biliyorsun Seyfettin. Yani genelde karının mı oluyor, gelirin mi 10 katı
neyse,
oluyor?
Neyse şimdi bana burada hesap yaptırtma, dur şimdi. Kafam iyi zaten, çok gece.
Yani 10 katından azmış en azından. Yani şunu evet, diyebiliyorsun. Evet, yani yıllık karının 10 katı.
Değerli üzerinden verirsin bu arada. Karlılık ya da şey değil.
Ya ben öyle gerçekten mi? Hesap bilmediğim için. Şimdi yıllık karımı biliyorum ama istediğim rakam onun çok altında yani. Hani anladın mı? Hani hani katı değil yani. Anlatabiliyor muyum?
Ya yıllık karın, bir yıllık karından daha da az fiyata istedin aslında.
Bir yıllık karımdan daha az istiyorum.
Wow. Aslında ucuza gitmiş diyebiliriz.
Evet, hayır. İstediğim fiyat oydu benim şeyden istediğim.
Şeyden.
Türkiye'de istediği.
Türkiye'de devir almak isteyenlerden istediğim fiyat, makinalar hariç. Makinaları kenara koyuyorum. Üzerine de yıllık karımdan bir işte senin söyleyen 10 katını falan değil. 10 katı olsa şey... çok para istemem lazım. Öyle bir para şey yapmadım. Sen söyle. İstemedim. Dolayısıyla...
Ama sticker mül sana geldi. Bir şey gibi.
Şöyle oldu. Sonra onlar kimse dönmedi bana. Neyse. Şey oldu abi. Ne derler ona? Oğlum yıllık karın 10 katı da... Oğlum o kadar...
Aklı oraya gitti. Abi ben onu sana söyleyeyim de yani ben de yanlış biliyor olabilirim. Yani öyle bir şey olmayabilir. Seyfettin daha iyi söyledi yani, growth'una falan bakıyordun. Growth'una hani, ama abi ben çünkü şöyle düşünüyorum. Abi. Ben mesela hani ben alacak olsam şöyle düşünürüm. Makine var, yıllık karım mesela atıyorum 10.000 TL değil mi? Hani ben derim ki sen bana bunu 10.000 liraya satarsan ben zaten bir yıl sonra o parayı çıkartacağım. Tabii hani masrafları falan filan şey yapmıyorum. Gerçi kardan konuşuyoruz. O zaman bana şey gibi hani amortisi bir yıl, yani sen bugün ev alacak olsan 30 yılda amorti ediyor neredeyse. Hani o mantıkla düşündüğüm için şey yaptım. Şey yapma yani, bu hakikaten standart olmayabilir. Ben de çok uzağım böyle, sadece aklıma direkt geldiği için şey yaptım.
Bilen birisi belki mentioning falan yapıp.
Aynen de. Twitter'dan yazsın bize.
Ya gerçekten bak, ben gerçekten şey hiç anlamıyorum. Ben tamamen hissi kablel vuku mu diyorlar, ne diyorlar buraya. Bilen gelen. Doğru mu kullandım deyimi bilmiyorum. Neyse şey, tamamen içsel bir hissiyatla ya bu kadar olur falan dilendim. Hiçbir hesap kitap yapmadım, tamam mı? Bu hani şey gibi. Bence bu kadar eder. Senin teklifinle karşı tarafta gelirse bana der ki, bu arada açığım yani, sen ne teklif ediyorsun? Bak ben madde bunları veriyorum. Senin teklifinle. Neyse, karşıt bir teklif gelmedi. Ben de şey yapmadım. Ne derler ona? Yani ısrar etmedim yani. Zaten ben hani kafaya koymuşum kapatıp gideceğim diye. Benim de o sırada şey yapıyorum ben. Makineleri nasıl elden çıkarırım? Kim alır falan diye onları araştırıyorum işte. Matbaacılara falan filan görüşüyoruz. İşte böyle al, ister misin falan filan diye makineleri. Neyse. Sonra bana Sticker Mule'de birisi mail attı. Şey, LinkedIn'den yazdı, özür dilerim. Mail atmadı. Hani mail olarak geldi bana tabii de. LinkedIn'den yazdı. İşte baktım böyle head sticker mühürde çalışıyor falan filan. Dedik işte şey, tweetini gördük. Çok hani üzüldük. Maliyetlerin artmasından dolayı kapatmayı düşünüyormuşsun. Bizi ekküz etmek ister misin dedi. Yazmış böyle. Ben tabii böyle şeyim. İlk başta.
Şok.
Nasıl yani falan. Hani hatta şöyle kafamdan geçen o anda şey bile var. Diyorum ki acaba biri kekliyor mu böyle, aynen. Adamın profiline falan giriyorum böyle, gerçekten orada çalışıyor mu? Hani şey mi böyle hani hani fake bir profilim falan diye bakıyorum böyle. Gerçekten Sticker Mill'de çalışan falan bir adam. Kontakları var. Onlar da Sticker Mill'de çalışıyor falan filan böyle. Şey yapıyorum, stalkluyorum yani gerçekten böyle birisi var mı falan diye. Yani çünkü çok saçma geldi, tamam mı? Sticker Mill bana niye mail atsın Sticker.net'e? İşte konuşmak ister misin falan filan dedi. Sen dedi CFO'muzla görüştüreceğim falan, görüştürmek isterim dedi. Ben de tabii ki nasıl isterseniz falan dedim. Ondan sonra sonra işte CC bir tane maili döndürdük konuyu. Şeyden çıkıp LinkedIn'den çıkıp mail üzerinden işte CFO ben ve şey mailleşmeye başladık. İşte ne zaman görüşebiliriz falan filan diye. Sonra uygun bir vakitte dedim ki ne zaman istiyorsanız yani 7-24 yazabilirsin ben. Falan kadın da hatta şey şaşırdı böyle. Aa siz, sen dedi işte gece şeye hani gece de mi aktifsin falan filan. Hani kadına diyemiyorum ki lan manyak mısın?
Elinden çıkması için her şeyi.
Sonra kalkarım yani ne olacak falan. Ondan sonra çünkü hani kadın şey hani kadın böyle hani algılayamadı yani. Yani şey diyor çünkü aramızda diyor kadın New York'ta bu arada. Çünkü aramızda çok fark, saat farkı falan filan. Dedim ki hiç sıkıntı değil. Sen dedim bana sana uygun olan senin ne zaman rahatsan o zaman söyle. Ben dedim hemen dedim orada o anlık o an çok oradayım yani.
İlginç bir şey hakikaten. Ben mesela tok satıcı oynuyorum orada. Birisi benimle görüşmek istiyorsa Amerikalı. Happy Circle'dan dolayı.
Abi şimdi
yani ama ben İstanbul Time Zone'undayım. Sizin sabah oluyor. Hani o saatte görüşürüz. Yoksa bana uymuyor diyorum. Abi hemen sabah işte, ayarlıyorlar.
Benim şuradaki oradaki şeyim şu.
Da anladım.
Ben tok satıcı değilim.
He işte. Ama abi işte ona göre mesela negotiation'ın daha yüksek olabilirdi bence.
Neyse.
Ben bilmiyorum bu arada. Akraba olmamıza rağmen evet, bilmiyorum Fatih ne kadar para aldığını.
Aynen.
Hani ben biliyormuşum da konuşuyormuşum gibi bir şey yapmayın. Hakikaten yok, hiç teklif ettiği fiyatları da bilmiyorum. Şeyleri de bilmiyorum.
Aynen. Kimseye söylemedim. Doğru.
Aynen yani. Haberim yok yani.
Sonra abi şey oldu. Ben kafamdaki fiyatın böyle yani kafamda belirlediğim o hani Türkiye'de insanlara çektiğim fiyatın iki katından daha fazlasını teklif ettim. Tamam mı? Ya dedim ki bu dolar bazında onlar için ucuz bir fiyat olabilir dedim. Kafamda ama bu arada acayip hani o kadar bilmiyorum ki. Diyorum ki lan adamlar zaten kapatacağımı biliyor. Hani Twitter'a şeyi yazmışım zaten hani maliyetler çok yüksek, karlılığın düşük falan filan diye zaten yazdım bunu. Zaten bunlar deklare edilmiş bilgiler, tamam hani adam şeyi hani normalde hani bu tarz acquisition'larda hani karlılık falan filan konuşulur ya. Dedim şimdi kafamda düşünüyorum. Diyorum ki şimdi ben buna gideceğim bir fiyat çekeceğim ama şimdi bu fiyatın makul bir fiyat olması lazım. Gidip absürt saçma sapan bir fiyat çekmemem lazım. Çok yüksek bir fiyat çekmemem lazım. Çok düşük tutup öldürmemem de lazım. Kafamda belirlediğim fiyatın böyle yani Türkiye'deki insanlara teklif ettiğim fiyatın iki katından daha fazla bir fiyat kafamda belirledim, tamam. Biraz da bir yandan da korkuyorum ama. Dedim ki ya lan bunu yerler mi acaba? Hani ya tutarsa. Sonra dedim ki şey yapayım. Yani teklif edeyim ne olacak? Sonra kadınla konuşmaya başladık. Kadına dedim ki muhabbet ettik. İşte bir sürü soru sordu bana bu arada. Kaç müşterim var? Nerelerden müşterilerin var olduğu? Hangi ülkelere satış yaptın? Sadece Türkiye'ye mi satış yaptın? Falan filan. Her şeyi de bu arada anlattım yani. İşte çoğunlukla Türkiye'ye satış yaptım. İşte Kıbrıs, Azerbaycan. Ondan sonra işte bu yakın çevremizdeki ülkelere de göndermişliğimiz oldu ama çok değil falan. Hepsini anlattım bu arada. Yani tüm datayı şeffaflıkla verdim. Ondan sonra tamam dedi, teşekkür etti, ne kadar istiyorsun dedi, ben de bir fiyat söyledim. Sonra fiyatı söyledikten sonra cümlemi bitirmeden hemen dedim ki bu fiyat ben dedim hani herhangi bir çalışma yapmadım bu fiyat üzerine, pazarlık dedim yapabiliriz hani şey değil bu hani ya hayır bu fiyat olsun illaki falan dediğim bir fiyat değil dedim. Kadın da dedi ki bizim için hiç sorun değil, bizim için gayet uygun bir fiyat falan dedi böyle. Tamam dedi, görüşmelerde işte ben sana ulaşacağım dedi. Bu sonraki süreçle ilgili falan dedi. Sonra bir canım sıkıldı.
Kurt düştü.
Niye canım sıkıldı lan dedim ki acaba çok az mı fiyat çektim falan diyorum, tamam mı, böyle kafamda. Ama şöyle bak şimdi orada insanın kafasında şöyle bir denge oluyor, tamam mı? Diyorum ki zaten iki gün önceye kadar böyle bir, yani iki günde değilmiş işte hani geçen haftaya kadar böyle bir ihtimal dahi yoktu. Ben çok azına okeydim zaten bu paranın. Ama bir anda o kadının öyle hızlıca kabul etmesi beni böyle bir, yani orada insan kendiyle acayip bir şekilde şey yapıyor, savaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Hani psikolojik.
Çünkü daha fazla alabilirdin.
Evet, sürekli içindeki bir dürtü şey diyor. Daha fazla alabilirdin aslında buna. Çünkü kadın hiçbir şey yapmadan okey dedi. Tamam mı paraya? Hı-hı. Hani çok istiyorsun falan demedi. Şaşırmadı. Böyle şey yapmadı. Hı-hı. Nasıl diyeyim? Hani ya çok söyledin falan demedi. Birazcık bunlar biraz canımı sıktı ama bir yandan
Fırat içinde... Demirel'e yazsaydın abi.
Abi hani...
Adam bütün şeyin içinde, startup sektörünün içeride abi kaç vereyim diye bir sorsaydın keşke.
Fırat'la konuştuk tabii canım. Fırat'tan çok fikir aldım. Hatta ilk Fırat'a söyledim bu mail geldiği anda. İlk Fırat'la konuştum. Çünkü süper. Fırat şey yani bu konularda herhalde tanıdığım en üst seviyedeki adamlardan birisi oldu bir Fırat Demirel. Yani ben çok güvenirim yani Fırat Demirel'in çoğu sözüne. Çünkü çok girişim görmüş insan olduğu
ya
için.
O da mantıklı buldu mu senin
verdiğin? Buldu. Fiyatı. Evet buldu. Okay.
Biraz rahatlatmıştır en azından seni.
Evet rahatlattı da şöyle yani benim oradaki içimdeki hissiyat şöyle yapıyor. Şimdi iki tarafımda böyle bir şey var. Sen söyle. Hani melekler çizgi filmlerde dönüşür ya böyle. Hani bir taraf diyor ki lan diyor bak hani haddini bil diyor işte. Zaten kar etmiyordun. Zaten kapatacaktın. Zaten para etmeyecek. Bu beyaz şeyli, kıyafetli şey işte melek. Diyor ki öyle diyor. Melek demeyeyim de işte o çizgi filmdeki şey. Böyle diyor. Bir yandan diyor ki ulan diyor kadın diyor hemen kabul etti. Daha fazla da isteyebilirdin aslında diyor. Daha fazla niye istemedin? Söyle de ki işte ben biraz daha yükseltmek istiyorum fiyatı de falan diyor. Tamam böyle içimden. Sonra diyorum ki ya yok öyle saçma şey olmaz. Tabii benim bunlar hep amatörlüğümle alakalı. Yani girişimci şeyim olmadığı için. Neyse özetle biz anlaştık. Ondan sonra sonra bana bir tane New York'tan bir attorney at law bir adam yazdı. Avukat. Değil mi? Avukat oluyor. Avukat yazdı. Sonra onunla mailleştik falan filan. Sözleşmeleri falan filan imzaladık ettik bilmem ne. Bu şekilde exit'imizi de yapmış olduk. Güzel bir deneyim abi. Oldu benim için de. Bayağı tatlı oldu.
Aynen. Ben şimdi şeyi merak ediyorum abi. Senin şahıs şirketiydi. Şimdi şirketi satamıyorsun. Hani neyi satıyorsun sen? Hani atıyorum domaini onlara mı aktarıyorsun? DigitalOcean hesabını ona mı veriyorsun?
Konuştuğumuz zaman dedim ki ben size siz benden ne istiyorsunuz aset olarak? Onu sordum. CFO ile görüştüğüm zaman dediler ki bize kaç kişi var dedi işte senin şeyinde.
Müşteri database'i.
18 bin kişi var. 18 bin. Benim müşteri sayım 18 bin tamam mı? Bu arada Trendyol hariç. Çünkü Trendyol'da müşterilerini alamıyorsun. Trendyol müşterim de çok fazla vardı da. Trendyol'daki müşterileri export edemiyorsun. Onları tabii satamıyorsun çünkü dövizin olmadığı için. Trendyol müşterisi olduğu için. Neyse. Müşteri listesini, yani müşteri listesini dediğinden kastı sadece şey, isim, soy isim, mail adresi. Tamam mı? Muhtemelen mailing yapmak istiyorlar. Bunları istiyorum dedi. Bunun haricinde bir de şey istiyorum dedi. Domaini. Aynen.
O kadar. Makineler falan yok.
Ne yapsın abi? Makinede bir fabrikası var ya.
Yok abi. Hayır ama. Hayır.
Evinde mi basacak adam?
Şuraya geliyorum. Çünkü hani aklındaki fiyat hani makineler Türkiye'de verdiği fiyatın hani iki katından fazla verdim dedi. Orada makineleri de dahil etmişti. Şimdi Sticker Mule en iki katından fazla fiyata satıyor ve makineler dahil değil sadece müşteri database'ini satıyorsun aslında.
Evet sen müşteri database'i. Müşteri
aslında database'i. Hani daha iyi bir fiyata satmışsın. Yani çok çok iki katı değil daha
tabii,
da iyi.
Tabii şöyle aslında tabii öyle işte makineleri da ayrıyeten elden çıkardım zaten. Anlatabiliyor muyum? Oradan da bir para geldi. Dediğin gibi aslında daha fazlaya sattım. Aslında ben çok sanal bir şey satmış oldum yani işte.
Seni daha domain... da rahatlatmak için söylüyorum.
domain. Yo ben şu an rahatım ya. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. Sadece o anki o şeyliğim var ya hani o insanın içindeki o çekişme var ya acayip şey yani. Aşk gözlük. Evet o insanı şey yapıyor. Nasıl diyeyim böyle bir vuruyor bazen yani onu hissettim yani. Ama orada dedim ki sakin ol. Şey yapma. Çünkü yani bu sana zaten beklemediğin gelen yani beklemeden gelen bir olaydı. O yüzden hiç şeye gerek yok böyle bir tribe girmeye gerek yok. Neyse müşteri database'ini ve şeyi bir Excel dosyası ve bir transfer kodunu gönderdim. Karşılıklı alışverişimizi yapmış olduk.
Süper abi.
Öyle.
Yani ben aslında yani çok keyif aldım. Bütün bu yolculukta yani inanılmaz şey öğrendim. Özellikle printerlar, yazıcılarla dinleyenler evet. De muhtemelen
yani
çok şey öğrendim.
Yani girecek iş değil onu söyleyeyim sana.
Ama abi işte görüyorsun yani. girişimci olmak ne kadar zor olduğunu, ki sen bunu mesela side project olarak yapıyorsun. Yani bu senin full time bir işin değil.
Evet.
Side project olarak yapıyorsun ama ben ya açıkçası da çok sevindim. Yani hani dediğin gibi ben bütün süreci takip ediyordum ben başından sonuna
kadar. Ya bu arada şeyleri falan saymadım. Hani müşterilerle olan muhabbetler, müşteri management'ı. Ya bana
oraya şey gelecektim. Aynen. Onu değil de mesela dinleyenlerimizden bir tanesi sormuş ki bütün bu süreç zarfında yaşadığın komik bir anı oldu mu? Böyle çok güldüğün bu işte sticker satışıyla ilgili olsun, belki bilmiyorum matbaacılarla olsun.
Ya komik. Ya
böyle. Sticker'ı yani... uygunsuz birini yapıştıran falan oldu mu? Öyle şeyler mi?
Yok abi, o tarz şeyler hiç gelmedi. Bazen böyle uygunsuz şeyler, fotoğraflar, sticker basmak isteyenler birkaç tane oldu.
Maalesef neler biz de çok yaşadık.
Bu arada bastık. Yani basıp yolladık ama.
Ciddi misin sen?
Evet evet, yap. Yani ne yapayım? Yani
şey, kayınpederin evinde bastınız.
Hani şunu abi, orada şuna şey yapamadım. Adam arayıp ya biz bunu, yani çok uygunsuz değil tabii. Böyle çok iğrenç seviyede uygunsuz o öyle değil ama görece uygunsuz yani, tamam mı hani? Ya dedim ki bunu basmalı mıyız, basmalı mıyız? Adam arayıp ben bunu basmam desem
açıklama
sıkıntı. Yapalım. Basarım desem şey, bassam ne olur? Dedim, bastım. Yani adamla o şeyin tartışmasına girmek daha yorucu gelir diye düşündüm. Müşteri çünkü bu sefer onun şey tarafı da zar abi, hani bunun dönüşü bana nasıl olur? Bu sefer oradaki krizi yönetmem gerekecek ya. Onu içimde eritip yolladım ya. Ama tabii
ya abi, onu code of conduct'a falan koyarsın ya, kullanıcı
sözleşmesi. Evet, sonra aklıma geldi bu tarz şeyler. Hani bunları basmıyoruz diye koyabiliriz aslında falan dedi. Yazmadım bu arada ama aklıma
gelen çıplaklık falan diye ekleyebiliriz.
Onun dışında enteresan olan, komik olan yani bu bence satışın tamamı komik. Yani bu nasıl olduğunu hala bilmiyorum. Hani, dedim ya şey diye sen söyle. Hani Twitter'da yazdım ya geçen. Hani nasıl sattığımla ilgili hiçbir fikrim yok yani. Nasıl dedim, anlattım işte kendim yani. Tamamen şans yani. Hani şans.
Ama çevresel aslında şeyi de
çevresel etki.
Çevresel etki, LinkedIn'in önemi, onu da gene biz şey yapalım. Hani
tabii,
ben mesela
tabii. Işte, ya,
Shopify'a girme nedenim de LinkedIn'de. Demek yani orada hakikaten bir sistem dönüyor yani. Orayı yani, aktif olarak kullanmasan yani, da güncel tutmak şey gerekiyormuş.
Şey değil abi, hani böyle bugün de yazdım ya, çok tek parametreli bir şey değil bu. Ya da çok böyle formülü olan bir şey de değil yani bence. Dolayısıyla şey ya, bu arada benim için en önemli şeyi bu arada bu işin hani parasından çok Sticker Mühül çok büyük bir firma, tamam mı? Ya ben şu anda hani Sticker Mühül gibi Amerika'nın ya da dünyada işte büyük şirketlerle çalışan çok büyük, yani ben onun birazcık daha şeyindeyim aslında.
Prestijlisin.
Prestijindeyim, evet evet, parasından ziyade prestij. Yani parası güzel oldu mu oldu ama parasından çok prestiji benim için daha şey oldu yani. Dedim ki abi yani yaptığım bir şeyi Sticker Mühül satın aldı. Sticker Mühül'ün hani büyük bir şirket satın aldı. Demek ki bir şeyleri iyi yani, ne işte en kötü ihtimalle domaini güzel. Hani en kötü ihtimalle, anlatabiliyor muyum yani?
Süper. Böyle. Abi bir de sana çok güzel bir soru. Ben bunu çok beğendim aslında. Dinleyenlerimizden bir tanesi sormuş. Bir yazılımcı olarak tekrar Sticker gibi operasyon yükü olan bir proje yapar mısın, yoksa yapmam. Yazılımın kendisinin ürün olduğu App Circle gibi bir proje daha mı çekici gelir senin için?
Şöyle, yazılımın ya pasifize edebildiğin sürece çok daha iyi tabii ki de abi. Yani ne kadar amelasyonu yoksa o kadar iyi. Eğer böyle operasyon süreci olacaksa da ekibini iyi kurman gerekiyor. Yani gerçekten orada ekibi ve süreci çok iyi kurman lazım. Net söyleyeyim. Hani işte süreçten kastım tabii ki bu şeyler hepsi dahil. Atıyorum yani yazıcılı bir işe mi gireceksin ya da orada bir hani ne diyorlar ona, pipeline, yani fiziksel olan pipeline, tamam mı? Öyle üretim hattı, üretim bandı,
üretim, ha? Bandı.
Üretim bandı, ha? Üretim bandını çok iyi kurman gerekiyor. Şimdi tabii bir sürü işte üretimi olan var, belki bazen satış yaparsın, sadece al sat yaparsın mesela, alırsın üstüne kar koyup satarsın mesela, bu biraz daha aslında şey, operasyonu daha düşük var ama daha
komisyonculuk.
Komisyonculuk, aynen öyle. Mesela bu da tutan bir iş aslında, komisyonculuk. Üretim çok daha tabii şey, üretim güzel abi. Ben yani üretimde kazanma ihtimali, eğer gerçekten orijinal bir fikirse, bir şey üretiyorsan, yani orijinal bir şey üretiyorsan kazanma ihtimalim var. Ama operasyon, fiziki operasyon yoruyor abi. Çünkü insanın fiziksel kısıtları var. Yani günde işte bir insan mesela iki kişiyle bilmem kaç paket yapabilirsin değil mi? Yeni bir şey alman için yeni birisini işe alman gerekiyor. O paket sayısını artırabilmen için. Ama mesela yazılımda böyle bir şey yok. Ya da çok ucuz. Yani bilmem bir anda bilmem kaç bin müşteriyi şey yapabiliyorsun, karşılayabiliyorsun.
SaaS'a falan.
SaaS, yani evet kesinlikle hani bu tarz SaaS. Bu arada fikir var mı yok mu? Var. Mesela şu an kafamda hatta şunu da söyleyeyim mesela. Ben şu gelen kazandığım parayla yeni bir girişim kurma fikrim de vardı. Sonra böyle 10 dakika falan sürdü onu iptal ettim. Dedim ki bu işe girmem ben. Çünkü hatta Seyfettin biliyor birazcık. Daha önce bahsetmiştim bu işe gireceğim diye. Hatırladın mı Seyfettin?
Evet evet hatırladım. Aslında işe... Mert de biliyor. Biz bekliyorduk öyle bir işe girmeni.
O işe girecektim ama evet Mert de biliyor olabilir doğru konuştuk. Ama o iş beni çok şey yaptı. Özellikle şu son dönem ki bu ekonomik şeyler beni acayip yorduğu için dedim ki boşver hiç girmeyeyim o işlere.
Gene bir üretim işiydi aslında hani.
Yine bir üretim işiydi evet.
Baskı bir üretim iş.
Evet üretim işiydi. Yani bence SaaS vesaire gibi işleri hani yazılımcıyız neticede ya hani o tarafta bir imkanımız varsa o taraflara girmekten ki daha rahat olur gibi. Ya geliri pasifize edebilmek lazım abi bir şekilde. Anlatabiliyor muyum?
Aynen. Tam oraya geleceğim aslında. Şimdi bu sticker senin hani en son sattığın işti ama sen bu süreçte bir tane daha iş
istemeyelim.
Aslında ya. İş demeyelim de. Yani bir proje yaptım ve aslında o projeden de exit ettim. Biraz evet. Ondan bahsedeyim. Onu muhtemelen abi bu kadar uzun anlatmamıza diyor, gerek yok. Wordle biraz önce Wordle ne onu şey yapalım. Abi açıkla Wordle, Wordle oyununu.
Şimdi şöyle oldu. Wordle bir kelime oyunu. New York Times satın aldı en son. Josh Wordle diye bir adamın aslında çıkardığı, yazdığı bir online kelime oyunu. İşte sana o günün bir kelimesi var. Hani herkese aynı kelime var. Bütün dünyaya her gün bir kelime yeni çıkıyor ve işte sen o kelimeyi 5 harfli bir kelime tahmin etmeye çalışıyorsun. İşte bir kelime yazıyorsun. Sonra sana doğru harfleri söylüyor. Sonra 5 hakkın var. 5 hakta bulmaya çalışıyorsun doğru kelimeyi. Böyle bir oyun. Sonra ben bunu paylaşıyorlar bir de internette, Twitter'da. Ve herkes işte Wordle oynayıp o Wordle sonuçlarını paylaşıyor. Sonra ben bunu internette gördüm. İlk başta şeyde gördüm bu arada. SSG var ya. İki sözlüğün kurucusu Sedat Kapanoğlu. Ha. O paylaşıyordu böyle. Yeşil yeşil kutular falan paylaşıyor. Tamam mı? Yeni çıkmış daha ama bu. Hani yeni popüler olmaya başlamış. Bir baktım herkes Wordle oynuyor İngilizce. Sonra gittim baktım abi. Kaynak koduna baktım falan. Lan çok kolay. Oturdum böyle bir gece. 2-3 saat falan sürmüştür yani. Maksimum hani. 2 saatte. Oturdum bütün hepsini Türkçe'ye çevirdim. Gittim şeylerini Türkçe'ye 5 harfli kelimeleri buldum. Onları replace ettim. Sonra orada klavyeyle uğraştım. O Türkçe klavyeye falan çevirmeye çalıştım. Ettim falan filan. Oturdum Wordle Türkçe yaptım. Yani Wordle Türkçe diye şey yaptım. Onu da GitHub'a koydum. Millet oynasın diye. Sonra gittim ekşi sözlüğe falan yazdım. İşte böyle böyle falan diye. Tam o sırada ama orada öyle bir zamana yakaladım ki tam hype olduğu zamana. Yani hype olduğu anda ilk Türkçesini ben yaptım. Ondan sonra millet yapmaya başlamış bu sırada ama ben tabii birazcık aslında orada reverse engineering'de falan filan mevcut olanı hiç yeniden yazmadan yaptığım için çok hızlı oldu benimkisi. Millet o sırada çünkü yeniden yapmaya falan başlıyordu. İşte algoritma falan kurarken ben zaten var olan algoritmayı Türkçe'ye çeviriyordum sadece. Dolayısıyla benim çok hızlı çıktı. Hemen Twitter'a falan şeye falan yazdım. Twitter'a yazdım. Ekşi Sözlüğe yazdım. Sonra tabii ben ilk Türkçesini yapan olunca Barış Özcan Wordle tanıtan bir şey yazdı.
Video çekti.
Video çekti. Bir baktım şeyden bahsediyor. Benim sitenin URL'ini vermiş. Ve benim site inanılmaz bir trafik alıyor. Yani saat gece, ben net söyleyeyim sana direkt rakamı. Gece saat 12.00'da siteye aynı anda 16 bin kişi giriyor.
Wow.
Böyle bir rakam. Tamam mı? Sonra düşüyor ama inanılmaz bir rakam falan filan.
Çünkü güne ilk kelimesi o saatte yayınlandığı için onu da söyleyelim. Yeni kelime
hype, o an çıkıyor. Çok hype. Böyle birkaç arkadaşa gösterdim. Rakamlar akıllarını çıkardı. Tamam diyor ki lan nasıl bu kadar rakam olabilir? Sen siteye reklam al falan diyorlar bana. Reklam al
bir de şey falan diyorlar. GitHub'da barınıyor aslında değil mi? Abi, sıfır masrafın.
Sıfır masraf. Hiçbir masrafım yok abi burada. Sonra diyorlar ki bana ya abi sen bu siteye reklam koy falan. Dedim ki ben koymayacağım reklam et falan filan. Sonra Bundle Haber diye bir uygulama var. Bu arada şey, New York Times satın aldı o süreçte şeyi. Ama insanlar oynuyor sürekli falan böyle. Ben de ara ara...
Kaç milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam.
Valla şeyini söylemedi o da. Söylemedi. 7 rakam, 7 basamaklı mı ne dedi sadece ama...
Milyon dolar olduğunu biliyorsun.
İşte milyon mu?
Düşük artık düşük herhalde 7 basamaklı yani 10-12 falan.
Öyle bir şey.
Sonra?
Ondan sonra şey dedi işte... bu bir süre sonra işte Bundle'dan birisi beni şey yaptı. Bana mail attı işte. İşte şeyi satın almak, şeyi yapmak istiyoruz. Wordle'ı almak istiyoruz falan filan diye. Ben de görüşelim dedim. Burada yine şeyim yok ama hani fiyatla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü tamamen ben hobi olarak yapmışım. Tamamen 2-3 saatte bitirdiğim bir iş. Sonra orada da oturduk konuştuk. Onun detaylarına girmeyeyim. Sözleşmem var çünkü. Oturduk konuştuk anlaştık. Onlara devrettim. Devretten kastım da orada da yönlendirme yap. Yani benim GitHub'daki kodu onlara verdim. Sonra bir de benim FGitHub.io'ya bir tane yönlendirme kodu koydum. Onların Bundle'a yönlendirilen bir kod koydum. Sonrasında zaten şey oldu. Yönlenmiş oldu bütün sistem.
Ya gene böyle nasıl diyeyim? Bak bu diğerine kıyasla şey diyorlar işte asset light bir girişim aslında yani asset tabii, dediğim tabii. Muhtemelen sorsam belki hatırlıyorsundur kaç satır kod olduğunu yani aslında satır başına fiyat biçim bilmiyorum hesapladı mı ben hesaplardım herhalde yok, yazdığım satırı.
Ya. Hesaplamadım ama
şimdi şey... dur hesaplatmayacağım şimdi gene.
Evet. Ama şey yani o da güzel bir Bundle'la sürekli görüşüyoruz yani gayet sevdiğim insanlar.
Bundle'a peki da. Abi şey şaşırmadın mı ya o kadar trafiği görünce falan böyle bir an ne oluyor falan ya da işte niye alıyorlar kendilerini yapsın aynı Bundle'ı hani ama çok işte zor değil aslında yapması.
Trafik alıyor ya.
Trafik önemli yani. İşte.
Trafik önemli orada.
Ki bütün Bundle'da sonradan benim bildiğim kadarıyla BTC, Türk Trendyol falan gibi evet, yerlere sürekli sponsorluk aldılar yani. Hani
evet.
Onlar da muhtemelen oradan bir şeyler elde etmişlerdir diye tahmin ediyorum. Evet.
Trafiğin gücü. Kimse, hani bir tanesi,
kimse bedavaya satmasın.
Hani böyle... Şeyi böyle abi özetleyecek olursak aslında senin bu girişimcilik sevreni benim anladığım hani bir işte marka yarattın sen biz Türkiye'nin ilk sticker markasını yarattın. Orada çok güzel bir müşteri kitlen oldu. Bunu sattın aslında yani orada.
Tabii doğru.
Şeye muhtemelen bakmadılar bile. Atıyorum senin yaptığın sticker'ın kalitesi ne? Yok, hangi makineyi kullanıyorsun? Hiç umurlarında değil.
Abi zaten bilmiyorum, dünyanın gelirini falan da sordular ya. Ben adamlar dünyanın en kaliteli sticker'ını basıyor zaten. Hani adam ya, benim sticker'ını ne yapsın?
Gelirini falan da muhtemelen bilmiyorum. Belki yok, sticker neti sadece olmadı. Sticker mule yönlendirirler herhalde.
Biz hiç o konuları hiç görüşmedik bile. Öyle söyleyeyim sana. Konuşmadık.
Yani ama aslında sen para eden şeyin domainin oldu. O da gene trafik aslında. Evet. Gelen trafik.
Domain.
Database'in oldu.
Müşteri listesi. Evet.
Müşteri. İkincisinde de gene senin sadece yarattığın bir trafik oldu yani aslında. Ürün zaten copy yani çakma bir ürün tabii. Aslında.
Evet, doğru.
Yaptığın hiçbir şey yok. Sadece orada iki saatte yaptın. Orada
satmış oldum. Aynen öyle.
Erken davranman biraz aslında.
IP işte. Sattım. Evet erken doğru zamanda oradaki aksiyonu almak.
Süper.
Sattım.
Süper.
Ya bu arada şeyi peki, söyleyeyim hani böyle bunu dinleyenlerden böyle girişimcilikle ilgili dersleri kazıyarak abi. Çıkartmaları lazım. Ben öyle şeyler bilmiyorum. Çünkü yok yani gerçekten ben girişimcilik gerçekten ben kötü bir şeyim. Hani kötü bir esnafım bence. Benimkisi çok şans yani ve ben şeye çok inanıyorum hani. Onu zaten geçen Twitter'da yazmıştım hani. Abi, tamamen Twitter'da şey yapmakla ilgili bir olduğunu popüler düşünüyorum. Olmak. Yani çevrenin çok network'le alakalı diye düşünüyorum ben. Bütün ikisi de. Çünkü şimdi bir sticker mühül normalden çevren bu kadar geniş olmasa sticker mühül sticker'ı nereden görsün diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum bu bana mı öyle geliyor ama.
Yok onlar takip ediyorlardır her ülkede sticker konusunda ne kadar şirket varsa onu sürekli takip ediyorlardır.
O da olabilir. Onun dışında Wordle zaman tamamen şeyden kaynaklı diye düşünüyorum. Network ile alakalı. Bence şey ya hani buralardan bir şeyler çıkartırlar diye düşünüyorum ama benden direkt bu şekilde şöyle yapın. Burada geçen bu sabah tweet attım bir tane. Süreklilik büyüktür yetenek diye ya. Aslında bu şeyle alakalıydı. Mesela StickerNet mesela sürekliliğini kurabilmiş bir şirketti, tamam mı? Yani girişimde. Yani 6 senedir her gün aktiftik, yani 6 sene boyunca. Ve hiç reklam yapmadan organik şekilde ilerledik. Bence bunun şeyi çok fazlaydı. Ya bunun etkisi oldu bence bir şekilde, bilmiyorum. Ben öyle inanıyorum. Tabii ne kadar doğru, elimde böyle şeyler yok, veriler yok ama.
Şeyde de öyle diyordu abi. Bu McDonald's yapan adam. The Founder filminde de önemli olan tek şeyin aslında persistent diyordu. Hani sürekliliktir. Hani ya, aldığın diploma, yaratıcılığın, kim olduğun vesaire hiçbir önemi yok. Zeki olman vesaire, önemli olan sürekliliktir diyor.
Aynen.
Ve bence abi hani senin tarafında da, hani ben sana baktığımda, yaptığın işlere baktığımda, hani çıkardığım nokta da o yani. Hani böyle çok şey, hikaye satıyorlar bu girişimcilik ekosistemler. Çünkü orada da bir para dönüyor işte, konferanslardır, evet, kitaplardır vesaire gibisinden. Ve çoğunlukla bu kişiler hani exit'i olan insanlar olmuyor yani. Sadece konuşan insanlar oluyor. Hani onlara zaman harcamaktansa ben hani mesela işte senin bu yapış şeklini daha çok beğeniyorum. Hani sadece aklına geliyor ve kodunu yazıyorsun ve ship ediyorsun. Bekliyorsun sadece. Hani işini iyi yapmaya çalışıyorsun. Sticker'da da mesela iyi kağıdı bulmaya çalışıyorsun vesaire. Önemli, hı-hı, olan dediğin gibi yapmak yani. O kadar şeylere zaman, işte ya bu fikir iyi mi, scale olur mu falan filan. Yani yap gitsin. Başla yani işe.
Yap bir dene.
Aynen, yap bir dene. Ondan sonra sonuçlarını görürsün. Bu kadar hani overthinking, çok fazla üzerine düşünmeye gerek yok. Yani bilmiyorum, sen muhtemelen düşünmedin o kadar.
Ben hiç düşünmedim yani, abi.
Ondan business planı yapayım mı? Karlılık ben... çıkar mı bu sticker şeyin, maliyetini çıkartabilirim mi makinelerin falan. Hiç düşünmedim muhtemelen.
Yok abi, hiç
sadece
düşünmedim.
Senin oradaki amacın iyi bir sticker üretmekte.
Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bunları düşünerek girseydim hiç girmezdim. Çünkü dediğim gibi araştırdıkça şey yapıyorsun. Yani mesela şu işte yazıcıydı, bilmem neydi falan. Bunların detaylarına indikçe vazgeçme ihtimali çok yükseliyor. Çünkü o kadar pislik böyle cins işler ki ve çıkmazları var ki. Yani onların hepsini detaylı şey yapamazsın yani. Ya bana söyleme, ben sticker'ın mesela şu yazıcı konusunun bu kadar sıkıntılı olduğunu bilseydim girmezdim bu işe yani. Net söyleyeyim. Neden? Hı-hı. Çünkü gerçekten pislik bir iş yani. Yazıcı dediğim böyle hani şey, nasıl diyeyim, böyle kartel gibi sektörmüş gibi geliyor. Biliyor muyum? Gerçekten öyle ya. Hani toneri nasıl, yani nasıl yazıcının daha pahalı olabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani dört renk yazıcı, dört renk toner yazıcısının kendi yazıcının makinesinden daha pahalı. Yani bildiğin şey bu. Yani bağımlı yapıp hani kartelin satış tekniği değil mi abi bu? Hani
İlkini bedava veriyor deneme için, değil mi? Ondan
evet,
sonra
tamamen öyle. Tamamen öyle. İçerisinde deneme kartuşu bedava falan diye bir de pazarlıyorlar. Alıyorsun makineyi.
Tamam, İlk aldığın kartuş da az olur.
Tabii o şey. Demo toner diyorlar ona. Abi şey, evet ya, yani mesela normalde full kartuşu sallıyorum 5000 baskı yapıyorsa. Bu arada mesela onda da bak hile var. Mesela diyor ya işte 5000 baskı diyor. 5000 baskıyı neye göre söylüyor musun? En düşük kalite olarak söylüyor. Yani en düşük kalitede basmıyorsun ki sen çoğu şeyi. En yüksek kalite o oluyor sana 2000 baskı. Tamam mı? Hani atıyorum. Normalde içinde 3000 baskı, sana 3000 baskılık toner hediye ediyoruz diyor mesela, içi dolu. Aslında sen full kalitede bastığın zaman onu, o oluyor sana atıyorum 500-600 baskı, sallıyorum hani şey olarak. İste istemez zaten aslında oradan bir kazıklanıyorsun. Bir de sana şeyden hani şey yapıyor. Hadi gel toner al diyor. Lan bir tonerin fiyatına bir bakıyorsun. 4 renk tonere. Yazıcıdan pahalıya denk geliyor. Diyorsun ki bu nasıl oluyor? Böyle bir şey kurmuşlar abi. Hani ekosistem kurmuşlar. Bildiğin gerçekten kartel yani. İğrenç bir sektör. Ama kesici sektörü güzel. Kesici sektöründe sıkıntı. Kesici sektörünü önerebilirim.
Peki abi, ben sana çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir saat, 1,5 saat zaman ayırdın. Ben her zaman seninle sohbet ettiğimde çok keyif alıyorum. Çok şey öğreniyorum. Çünkü sen hep işin detayına iniyorsun. Her şeyi anlamaya çalışıyorsun. İşte konu baskı da olsa, aslında hani yazılımcılıktan çok uzak bir nokta da olsa, öğrenmeye çalışıyorsun nasıl olduğunu, nasıl şey yapılıyor.
Evet,
diye. O yüzden
yani evet,
çok teşekkür ederim.
Arada dinleyen matbaacılar varsa belki şey yapabilirler. Ya bu aslında kolay falan diyebilirim. Zannetmiyorum. Belki dinleyen var mıdır matbaacı dinleyen?
Abi vallahi bizim dinleyen kitlemiz
geniş. Hiç tahmin bile demezsin.
Yani var olabilir. Kesin bir ilişkisi olan vardır. Oradan kendilerine de Allah sabır versin.
Peki Seyfettin,
yani her şey zorluğu var.
Senin sormak istediğin bir şey var mı? Akraba?
Yok ya, ben çıplak fotoğrafla ilgili anlatacaktım, onu başka bölüme anlat.
Aa öyle mi?
Allah Allah, nasıl bir Anlayayım.
Anlatayım ya. Milletin
anlat
belki
anlat.
Hoşuna gider.
Anlat biz, ondan sonra da kapatalım böyle.
Biz ajanstayken bir dondurma firmasına bir yarışma uygulaması yaptık Facebook'ta. Bu çocukluk fotoğrafları alıyor ya insanların. Çocukluk fotoğrafının aynısını yetişkinken çekip ikisini yan yana birleştirip ikisini ayrı ayrı yüklüyorsun. Onu birleştirip böyle bir fotoğraf yarışması olarak yapmıştık. Abi mesela bir tane fotoğraf vardı. Çıplak çok fotoğraf geldi bu arada. Bir tane fotoğraf vardı. Çocuk abi leğende yıkanıyor çıplak bir şekilde. Abi 30 küsur yaşındaki herif. Aynı kocaman leğine bütün dal ceviz oturmuş. Full her şey meydanda. Böyle fotoğraf yüklemiş sırıtarak böyle falan. Abi ya yani bir insan niye yarışmanı yükler? Niye public eder öyle bir fotoğraf falan? Çok değişik gelmiş.
Evet abi çok enteresanmış.
Bayağı böyle ajansta bir de moderatörler olarak. De hep kız böyle. Hani onlar onaylıyorlar. Şey, onaydan geçiyor. Abi yazık kızlar neler gördüler ya. Çok üzülmüştük yani o zaman.
Kötüymüş ya gerçekten şu an. Hayal etmek zorunda kaldım. Seyf ettim bu hikayeyi.
Şöyle şimdi. Upload kapısı herkese açık olduğu için hani şartlara koysam bile fotoğraf bir şekilde düşüyor.
Tabii.
Moderasyondan geçmiyor. Şartları
sadece hani görmemiş olmuyorsun. Sadece onaylamamış olabilirsin.
Ya çok korkunçtu ya. Sonra bir daha yapmadık evet. Öyle bir yarışma.
Evet abi. Bu fotoğraflı şeyler sıkıntılı. Şeyden biliyorum yani. Sticker'dan. Ha, gerçi tabii bize çok absürt. Yani o seviyede mesela bir şey gelmedi hiç. Ama gelseydi ne yapardım bilmiyorum. Ama yakın şeyler geldi.
Peki abi o zaman ben sana çok teşekkür ederim. Biz muhtemelen
ben teşekkür ederim
zamanlardan...
ya. Hani dinleyenlere bir şey verdim mi vermedim mi bile şu an emin değilim bu arada biliyor musun? Hani
abi o dinleyenlerin problemi. Ben çok şey aldım. Ben hep diyorum yani biz bu podcast'ı aslında kendimiz için yapıyoruz. Ben çok şey öğrendim. Hani seninle gene 1,5 saat sohbet etmek de hani uzun zamandır konuşmuyorduk. Benim aynen için yani. Çok değerli. Benim için önemli olan şey o.
İstanbul'a gelmiyor musun? Çok teşekkür ederim. Bu arada bir kahve ısmarlayayım sana.
Abi
İstanbul'a
bir ara belki
biz görüşeceğiz zaten.
Aynen. Seyfettin'le 1,5 yıl oldu. Aynen. Ya şey yapacağız belki. Öyle bir planımız var. Böyle farklı düşün etkinliği tarzı bir şey. Dinleyenlerin
Life.
Buluştuğu. Aynen. Bir etkinlik aklımızda var. Bilmiyorum artık kaç kişi gelir şey yapar. Öyle bir şeyler düşünüyoruz ama çok böyle nasıl diyeyim. Yakın zamanda olacak bir şey değil. Belki hani baharda falan öyle bir
tabii
şeyler
olur. Tabii bu sıralar zaten buluşmazlar olur. Biraz bahar havalar güzelleşsin.
Aynen olur. Aynen. O zaman muhtemelen dediğin gibi bir stadyum kiralar orada. Önce sohbet eder sonra da üzerine halı saha maçı yaparız.
Lise herhalde. Spor salonu yeter bize abi. Yankılı mankılı.
Değil mi? Çok aynen. Teşekkür ederim abi geldiğin için tekrardan.
Ben teşekkür ederim.
Farklı Düşün'ün 73. bölümünde Fatih Kadir Akın ile...
73 oldu mu bu arada ya?
Aynen 73 olduk inşallah. 100'ü de bulacağız.
Süreklilik büyüktür yetenek abi.
Aynen abi.
Aynen. Ben aynen bunu çok örnek veriyorum burada. Farklı Düşün'e çok örnek veriyorum bunu. Sürekliliği yaptığınız için devam etmeni bekliyorum yani.
Çok teşekkürler abi. Fatih Kadir Akın'la girişimcilik üzerine sohbet ettik. Kendisinin exit hikayesini ve Türkiye'de aslında baskı sektörü nasıl işliyor... Yazıcılar, kağıtlar, maliyetler birçok konu hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.